Yağmurdan kaçarken doluya tutulmak. Bilbo goblinlerden kaçmıştı ama nerede olduğunu bilmiyordu. Kukuletasını, pelerinini, yiyeceğini, midillisini, düğmelerini ve arkadaşlarını kaybetmişti. Güneş batıda dağların ardına çökmeye yüz tutuncaya dek dolandı da dolandı. Dağların gölgesi yoluna düşünce Bilbo ardına baktı. Sonra önüne baktı ve yer yer ağaçların arasından görülen ova ve yaylalara inen sırtlar ve meyillerden başka bir şey göremedi. Vay canına diye ünledi. Dumanlı dağların ardına, yaban ellerin ta kıyısına gelmiş olmalıyım. Gandalf ile cüceler nereye gitmiş olabilir? Halen geride goblinlerin elinde olmadıklarını ümit ederim. Dolaşmaya devam edip küçük vadiden çıktı. Kenarını aştı ve ötesindeki yamacı indi. Ama tüm bu zaman zarfında içinde onu çok huzursuz eden bir düşünce büyümekteydi. Artık büyülü bir yüzüğü olduğuna göre o korkunç tünellere dönüp arkadaşlarını araması gerekip gerekmediğini merak ediyordu. Tam da bunun görevi olduğuna ve geri dönmesi gerektiğine kanaat getirmişti. Üstelik bu konuda da kendini çok mutsuz hissediyordu ki bir takım sesler duydu. Durup kulak kabarttı. Sesler goblin sesine benzemediğinden dikkatle yaklaştı. Üzerinde bulunduğu, aşağı dönerek inen patikanın solunda kayalık bir duvar vardı. Diğer yanında zemin aşağı meylediyordu ve patikadan aşağı seviyede çalılar ve alçak ağaçların gölgesinde kuytular bulunuyordu. Bu kuytulardan birinde, çalıların altında birileri konuşuyordu. Gizlice daha da yaklaştı ve aniden iki iri kayanın arasından bakan kızıl kukuletalı bir kafa gördü. Bu gözcülük yapan Balin'di. Sevinçten ellerini çırpıp bağırabilirdi ama yapmadı. Beklenmedik ve nahoş bir şeyle karşılaşmaktan korktuğundan yüzük hala parmağındaydı ve Balin'in dosdoğru ona bakmasına rağmen onu fark etmediğini görmüştü. Hepsini şaşırtayım diye düşündü kuytunun yanındaki çalılara süzülürken. Gandalf cücelerle münakaşa halindeydi. Tünellerde başlarına gelen şeyleri konuşuyor ve bundan sonra ne yapmaları gerektiğini tartışıyorlardı. Cüceler homurdanıyor, Gandalf ise Bay Baggins'i goblinlerin eline bırakıp diri mi ölü mü olduğunu öğrenmeye çalışmadan ve onu kurtarmayı denemeden yolculuğa devam edemeyeceklerini söylüyordu. Ne de olsa o benim dostum dedi büyücü. Fena bir ufaklıkta değil. Onun için kendimi sorumlu hissediyorum. Keşke onu kaybetmeseydiniz. Cüceler zaten Bilbo'nun yanlarında getirildiğini, neden arkadaşlarının yanından ayrılmak yerine onlarla gelmediğini ve büyücünün neden daha fazla aklı selim sahibi birini tercih etmediğini bilmek istiyorlardı. Şimdiye kadar bize faydadan çok zararı oldu, dedi biri. Şimdi onu aramak için o iğrenç tünellere dönmemiz gerekecekse canı cehenneme derim ben. Gandalf öfkeyle cevap verdi. Onu ben getirdim ve ben işe yaramayan şey getirmem. Ya onu aramama yardım edersiniz ya da ben gider ve sizi bu pisliğin içinden kendi imkanlarınızla çıkmaya terk ederim. Onu tekrar bulabilirsek bütün bunlar bitmeden bana teşekkür edersiniz. Hem sen neden onu düşürdün ki Dory? Onu sen de düşürürdün dedi Dory. Bir goblin aniden karanlıkta arkadan yaklaşıp bacağına yapışsa ayaklarını yerden kesse ve sırtına tekmeyi bassaydı. O halde onu neden yerden kaldırmadın? Üzerime iyilik sağlık. Bir de soruyorsun. Karanlıkta bizimle dövüşen ve bizi ısıran goblinler varken, herkes cesetlere takılıp birbirine toslarken, sen az kalsın Glamdring'le kendileme alacaktın. Thorin ile Orcrist'i sağa sola saplayıp duruyordu. Birdenbire adamı kör eden ışıklarından birini çaktın ve goblinlerin ciyaklayarak gerisin geri kaçtıklarını gördük. Herkes peşimden gelsin diye bağırdığında herkesin peşinden gelmesi lazımdı. Öyle olduğunu sandık. Senin de pekala bildiğin gibi aşağıdaki kapıyı tutan muhafızların arasından bir hışımla kaçıp buraya apar topar inene kadar yoklama alacak vakit olmadı. İşte buradayız. Şaşkolos hırsız da yanımızda yok. Hırsız işte burada dedi Bilbo. Yüzüğü parmağından çıkarıp aralarına inerek. Nasıl sıçradıklarını görecektiniz. Ardından şaşkınlık ve keyifle bağırdılar. Gandalf da en az onlar kadar şaşırmış ama muhtemelen diğerlerinin hepsinden çok sevinmişti. Balin'e seslendi ve ona birilerinin kimseyi uyandırmadan ortalarına dalmasına izin veren bir gözcü hakkındaki kanaatini bildirdi. Bu olayın ardından Bilbo'nun cüceler nezdindeki itibarının hayli yükseldiği bir gerçektir. Gandalf'ın sözlerine rağmen içlerinde hala onun birinci sınıf bir hırsız olmadığına dair şüpheler var idiyse de artık kaybolmuştu. Bu en çok Balin'in kafasını karıştırmıştı. Ama herkes bunu son derece zekice bir iş olduğu kanısındaydı. Gerçekten de Bilbo övgülerinden o kadar memnun olmuştu ki içten içe kıkırdamakla yetinip yüzükten hiç bahsetmedi. Ve ona bunu nasıl başardığını sorduklarında şöyle dedi. Ah bilirsiniz çok dikkatli ve sessizce yaklaştım. Eh bundan önce bir farenin bile burnumun dibinden dikkatle ve sessizce geçip de fark edilmediği olmamıştı dedi Balin. Sana kukuleta çıkarıyorum. Bunu yaptı da. Balin hizmetinde dedi. Bay Baggins hizmetkarın dedi Bilbo. Sonra onu kaybetmelerinden sonraki tüm maceralarını bilmek istediler. Bilbo da oturup onlara her şeyi anlattı. Yüzüğü buluşu hariç daha değil diye düşündü. Özellikle de bilmece oyunuyla ilgilendiler ve Gollum'u tasvir ettiğinde büyük bir hayranlıkla ürperdiler. O yanımda otururken aklıma başka soru gelmedi diye bitirdi Bilbo. Bu yüzden ben de cebimde ne var dedim. O da üç denemede cevabı tahmin edemedi. Ben de sözüne ne oldu bana çıkış yolunu göster dedim. Ama üzerime yürüyüp beni öldürmeye kalktı. Ben kaçtım ve yuvarlandım. O da karanlıkta beni ıskaladı. Ardından onu takip ettim çünkü kendi kendine konuştuğunu duyabiliyordum. Benim aslında çıkış yolunu bildiğimi sandığından o da çıkışa gidiyordu. Sonra çıkışa oturdu ve yanından geçemedim. Ben de üstünden atlayıp kaçtım ve kapıya doğru koştum. Ya muhafızlar diye sordular. Hiç muhafız yok muydu? Ah evet bir sürü vardı ama yanlarından geçiverdim. Sadece aralık duran kapıya sıkıştım ve bir sürü düğmemden oldum dedi hüzünle yırtık giysilerine bakarak. Ama sıkışarak çıkmayı başardım ve işte buradayım. Muhafızları atlatışını, Gollum'un üzerinden atlayışını ve kapıdan sıkışarak geçişini pek zor veya telaş verici şeyler değilmiş gibi anlatmasını dinlerken cüceler ona yeni bir saygıyla baktılar. ''Size ne dedim?'' dedi Gandalf gülerek. ''Bay Baggins'te tahmin ettiğinizden fazlası var.'' Bunu söylerken Bilbo'ya gür kaşlarının altından tuhaf bir bakış attı. Ve Hobbit, Gandalf'ın öyküsünde eksik bıraktığı kısmı tahmin edip etmediğini merak etti. Ardından sıra onun soracağı sorulara geldi. Zira Gandalf o ana kadar cücelere her şeyi açıklamış idiyse de Bilbo duymamıştı. Büyücünün nasıl olup da geri döndüğünü ve şimdi hep birlikte nereye varmış olduklarını bilmek istiyordu. Aslına bakılırsa büyücü kendi yaptığı zekice işleri birden çok defa açıklamayı asla külfet saymazdı. Bu yüzden Bilbo'ya hem kendisinin hem de Elrond'un dağların o yöresinde kötü goblinlerin varlığından haberdar olduğunu anlattı. Ama goblinlerin ana kapısı farklı ve geçilmesi daha kolay bir geçide açıldığından genellikle kapılarının yanında gece karanlığına kalmış kimseleri yakalarlardı. Görünüşe bakılırsa insanların o yoldan geçmekten vazgeçmesi üzerine goblinler yeni kapılarının cücülerin çıktığı geçidin üzerinden açılı çok olmamıştı. Zira şimdiye kadar o geçit hayli güvenli sayılan bir yerdi. Girişi tekrar kapatacak doğru dürüst bir dev bulabilecek miyim bir bakmam gerek dedi Gandalf. Yoksa yakında dağların üstünden geçmenin imkanı kalmayacak. Gandalf Bilbo'nun çığlığını duyar duymaz ne olduğunu anlamıştı. Kendisini kavramakta olan goblinleri öldüren yıldırımın ışığında kapının kapanmasına ramak kala çatlağın içine süzülüvermişti. Tutsakları ve tutsakları güden goblinleri büyük salonun kenarına kadar izlemiş ve orada oturup gölgelerde elinden gelen en iyi büyüleri hazırlamıştı. Çok hassas bir işti dedi. Pamuk ipliğine bağlıydı. Ama elbette Gandalf'ın ateş ve ışıklarla ilgili efsunlar konusunda özel bir uzmanlığı vardı. Hatırlayacağınız üzere Hobbit bile yaşlı Took'un yaz ortası arifesi partilerinde patlayan sihirli havai fişekleri unutmamıştı. Gerisini hepimiz biliyoruz. Gandalf'ın goblinlerin aşağı kapı dediği ve Bilbo'nun düğmelerini kaybettiği arka kapıyı mükemmelen bildiği gerçeği dışında. Aslına bakılırsa dağların bu yöresini tanıyan herkes tünellerde şaşırmamak ve doğru yolu bulmak için büyücüye ihtiyaç olduğunu iyi bilirdi. O kapıyı uzun zaman önce yaptılar dedi. Kısmen ihtiyaçları olursa diye bir kaçış yolu, kısmen de hala karanlıkta gelerek büyük zararlar verdikleri ötelerdeki topraklara bir çıkış yolu olarak. Kapının başında her zaman nöbet beklerler ve şimdiye kadar kimse kapıyı tamamen kapatmayı başaramadı. Bundan sonra iki misli koruyacaklardır diye güldü. Diğerlerinin hepsi de güldü. Ne de olsa çok şey kaybetmelerine rağmen ulu goblini ve daha bir sürü goblini öldürmüşlerdi. Bu yüzden de bir yere kadar kazançlı çıktıkları söylenebilirdi. Ama büyücü akıllarını başlarına getirdi. "Artık biraz dinlendiğimize göre hemen yola çıkmamız gerek," dedi. "Gece çöktüğünde yüzlercesi peşimize düşecektir. Gölgeler de daha şimdiden uzamakta. Biz geçtikten saatler sonra bile ayağımızı bastığımız yerlerden kokumuzu alabilirler. Gün kavuşmadan kilometrelerce uzakta olmalıyız. Hava kapatmazsa bir parça ay ışığı olur, bu da bizim için talihli bir şey. Ay onları fazla rahatsız etmese de ama bize yolumuzu bulacak biraz ışık sağlar." "Aa evet," dedi Hobbit'in sorduğu diğer sorulara cevaben. "Goblin tünellerinin içinde zamanı şaşırırsın. Bugün Perşembe, yakaladığımız zaman ya pazartesi gecesi ya da salı sabahıydı." Kilometrelerce ilerleyip dağların tam yüreğinden geçtik ve artık diğer taraftayız. Epey kestirme bir yol izledik. Ama kendi geçidimizin bizi getireceği noktada değiliz. Çok kuzeydeyiz ve önümüzde elverişsiz topraklar var. Üstelik hala epey yukarıdayız. Yola devam edelim. "O kadar açım ki," diye inledi aniden iki geceden beri yemek yemediğini fark eden Bilbo. "Bir hobbit için bunun ne demek olduğunu bir düşünün. Bütün heyecan biteli beri midesinin bomboş ve gevşek olduğunu, bacaklarının titrediğini hissediyordu." "Çaresi yok," dedi Gandalf. "Geri dönüp goblinlerden midillini ve yüklediklerini sana vermelerini nazikçe rica etmek istemiyorsan tabii." "Almayayım, teşekkür ederim," dedi Bilbo. "Pekala, o halde kemerlerimizi sıkıp 3 günde olsa yola devam etmemiz gerek. Yoksa akşam yemeği biz oluruz. Bu da akşam yemeği yememekten çok daha kötü bir şeydir." Tekrar yola düştüklerinde Bilbo sağa sola bakınarak yiyecek bir şeyler aradı. Ama böğürtlen çalıları hala çiçekliydi ve elbette hiç fındık fıstık, hatta ak diken meyvesi bile yoktu. Bir parça kuzu kulağı otu kemirdi. Yolu kesen küçük bir dağ pınarından su içti ve pınarın kıyısında bulduğu 3 yaban çileğini yedi. Ama bunların pek faydası olmadı. Yine yürüdükçe yürüdüler. Engebeli patika kayboldu. İri kayaların arasında biten çalılar, uzun çimler, kekik, ada çayı ve mercan köşk ve sarı keçi sakallarının hepsi de kaybolmuştu. Ve kendilerini bir toprak kaymasından arta kalan taşlarla dolu geniş bir yokuşun tepesinde buldular. Bu yokuşu inmeye başladıklarında çerçöp ve küçük çakıl taşları ayaklarının dibinden yuvarlanmaya başladı. Çok geçmeden daha büyük taş kırıkları takırtıyla düştü ve daha aşağıdaki parçaları da yerlerinden oynatarak kaya yuvarlana inmelerine neden oldular. Ardından kaya yığınları aldıkları darbe üzerine tozu dumana katarak aşağı indiler. Çok geçmeden yokuşun hem üstlerinde hem altlarında kalan kısmı harekete geçmiş gibiydi. Onlar da bir araya toplanmış halde korkutucu bir hayvan, takırdayan ve çatlayan taşlar ve kayalar kargaşası arasında kaymaktaydılar. Onları kurtaran yokuşun dibindeki ağaçlar oldu. Burada aşağıdaki vadilerin daha derin ve daha koyu ormanlarından uzanıp tam dağ yamacının dibinde dikilen ulu bir çam koruluğunun içine kaydılar. Bazıları ağaç gövdelerine tutunup kendilerini aşağıdaki dallara savurdu. Bazıları da hobbit gibi kayaların saldırısından korunmak için bir ağacın ardına sığındı. Çok geçmeden tehlike atlatılmış, toprak kayması durmuştu ve yerinden oynayan kayaların en irilerinin çok aşağılarındaki eğrelti otları ve çam köklerinin arasından yuvarlanıp dönerek inerken çıkardıkları son çatırtılar belli belirsiz duyulabiliyordu. "Eh, bu biraz ilerlememize vesile oldu," dedi Gandalf. "Ve izimizi süren goblinler bile buraya ses çıkarmadan inmekte epey zorlanacaklar." "Sanırım öyledir," diye homurdandı Bombur. "Ama kafamıza taşları yuvarlamakta pek zorlanmayacaklardır." Cüceler ve Bilbo kendilerini hiç de mutlu hissetmiyorlardı ve berelenmiş ve hasar görmüş bacaklarıyla ayaklarını ovalamakla meşguldüler. "Saçma, burada yana dönüp toprak kaymasının yolundan çıkacağız. Elimizi çabuk tutmamız gerek, ışığa bakın." Güneş dağların ardına çökeli epey zaman geçmişti. Etraflarındaki gölgeler çoktan koyulaşmaya başlamıştı. Ama çam ağaçlarının içinden ve daha aşağıda yetişen diğer ağaçların tepelerinin üzerinden uzaklara baktıklarında hala akşamın ışıklarıyla aydınlanan yaylaları seçebiliyorlardı. Bir çam ormanının yumuşak yokuşlarında topallayarak ellerinden geldiği kadar hızlı bir şekilde yol alıp istikrarlı bir şekilde güneye uzanan meyilli bir patika izlediler. Kimi zaman uzun bileşik yaprakları Hobbit'in başının üzerine kadar varan bir eğrelti otu denizin içinde kendilerine güçlükle yol açar, kimi zaman sessizden de sessiz bir şekilde çam iğneleriyle kaplı bir zeminde uygun adım yürürlerken ormanın karanlığı giderek ağırlaşıyor, sessizliği de giderek derinleşiyordu. O akşam ağaçların dallarını bir nebze kıpırdatacak kadar bile rüzgar yoktu. Bilbo, "Daha fazla ilerlememiz şart mı?" diye sorduğunda, hava o kadar kararmıştı ki yanında yürüyen Thorin'in sallanan sakalından gayrısını seçemez olmuştu ve etraf o kadar sessizdi ki cücelerin soluk alışları kulağına gümbürtü gibi geliyordu. "Ayak parmaklarımın hepsi berelenip eğri büğrü oldu. Bacaklarım ağrıyor. Üstelik midem boş bir çuval gibi sarktı." "Biraz daha," dedi Gandalf. Onlara çağlar kadar uzun gelen bir sürenin ardından aniden hiçbir ağacın yetişmediği bir açıklığa geldiler. Ay yükselmişti ve açıklığı aydınlatıyordu. Görünürde ters bir şey olmamasına rağmen her nasılsa hepsi de buranın pek de hoş bir yer olmadığını sezdiler. Birdenbire yamacın aşağısında uzun ve tüyler ürperten bir uluma duydular. Buna sağlarında ve çok daha yakınlarındaki bir yerden, ardından sollarında çok uzak olmayan başka bir yerden cevap geldi. Bunlar aya uluyan kurtlardı. Bir araya toplanıyorlardı. Bay Baggins, yurdundaki kovuğun yakınlarında yaşayan hiç kurt bulunmamasına rağmen bu sesi tanıyordu. Pek çok kez öykülerde tarifini dinlemişti. Büyük bir seyyah olan, kendisinden, Tuk tarafından, büyük kuzenlerinden biri, onu korkutmak için bu sesi taklit ederdi. Bu sesi ormanda, ayın altında duymak Bilbo'ya fazla gelmişti. Büyülü yüzükler bile kurtlara karşı fazla işe yaramaz. Özellikle de goblinlerin kol gezdiği dağların gölgesinde. Yabanın kıyısının ardında, bilinmezin sınırında yaşayan habis sürüleri. Bu tür kurtlar goblinlerden bile daha iyi koku alır ve sizi yakalamak için görmeye ihtiyaç duymazlar. "Ne yapacağız, ne yapacağız?" diye haykırdı. "Goblinlerden kaçıp kurtlara yakalandık," dedi. Ve bu bir atasözüne dönüştü. Gerçi biz şimdilerde onu aynı türden rahatsızlık verici durumları kastederek yağmurdan kaçıp doluya tutulmak diye söyleriz. Gandalf, "Ağaçlara çıkın çabuk," diye haykırdı ve açıklığın kenarındaki ağaçlara koşup dalları epey alçak veya beraberce tırmanılacak kadar ince olanları aradılar. Tahmin edeceğiniz üzere bu ağaçları olabildiğince çabuk buldular ve dallara güvenebildikleri kadar yükseğe tırmandılar. Cüceleri ağaç dallarında sakalları aşağı sarkarak kafayı oynatmış ve çocuk olma oyunu oynayan ihtiyar adamlar misali otururken görseniz güvenli bir mesafeden gülerdiniz. Fili ile Kili dev bir Noel ağacını andıran uzun bir melez çamın tepesindeydi. Dori, Nori, Ori, Oin ve Gloin düz dalları bir tekerleğin direkleri gibi düzenli aralıklarla uzanan dev bir çamın tepesinde daha rahattılar. Bifur, Bofur, Bombur ve Thorin bir başka ağaçtaydı. Duolin ile Balin seyrek dallı, uzun ve narin bir köknara tırmanmıştı ve en üstteki büyük dalların yeşil yaprakları arasında kendilerine oturacak bir yer aramaktaydı. Diğerlerinden çok daha uzun boylu olan Gandalf, onların tırmanamayacakları bir ağaç açıklığın hemen kenarında duran iri bir çam bulmuştu. Dalların arasında neredeyse bütünüyle gizlenmişti ama dışarı baktığında ayın ışığında parlayan gözlerini seçebiliyordunuz. Ya Bilbo? O hiçbir ağaca tırmanamıyordu. Üstelik kovuğunu kaybetmiş ve peşindeki köpekten kaçan bir tavşan misali bir ağaç gövdesinden diğerine koşturuyordu. "Hırsızı yine arkada bıraktın," dedi Nori Dori'ye aşağıya bakarak. "Her an sırtımda hırsızları taşıyamam ki," dedi Dori. "Tünellerden aşağı, ağaçlardan yukarı, sen beni ne sanıyorsun, hamal mı?" "Bir şey yapmazsak kurtlara yem olacak," dedi Thorin. Zira artık ulumalar dört yanlarını sarmış, giderek yaklaşıyordu. "Dori," diye seslendi. Dori tırmanması en kolay ağacın en alt dalında olduğu için, "Çabuk ol, elini uzat da Bay Baggins yukarı tırmansın." Dori homurdanmalarına rağmen iyi kalpli biriydi. En alttaki dala inip kolunu uzatabildiği kadar uzattığında dahi zavallı Bilbo eline erişemedi. Bunun üzerine Dori ağaçtan indi ve Bilbo'nun sırtına tırmanıp ayağa kalkmasına izin verdi. Tam o sırada kurtlar uluyarak açıklığa girdiler. Birdenbire onlara çevrilmiş yüzlerce göz belirdi. Dori yine de Bilbo'yu sırtından indirmedi. Omuzlarından dallara tırmanmasını bekledi. Ardından kendi de dallara doğru atladı. Tam zamanında. Bir kurt az kalsın tırmanmak üzere olan Dory'yi pelerininden kapacaktı. Bir dakika içinde koca bir sürü ağacın etrafına toplanmış, harlı gözler ve dışarı sarkmış dillerle kesik kesik havlıyor ve ağaç gövdelerine doğru sıçrıyordu. Ama vahşi varglar bile, zira yabanın kenarının ardındaki hain kurtlara böyle denirdi, ağaçlara tırmanamaz. Yoldaşlar bir süreliğine güvendeydiler. Bereket versin, hava rüzgarlı değil, sıcaktı. Ağaçlar hiçbir zaman uzun süre rahatça oturulacak yerler değildir. Ama soğuk ve rüzgarlı havada, üstelik de aşağıda sizi bekleyen kurtlar varsa son derece berbat yerler olabilirler. Ağaçlarla çevrelenmiş bu çember şeklindeki açıklık anlaşılan kurtların buluşma yeriydi. Sürekli yenileri geliyordu. Dory ile Bilbo'nun bulunduğu ağacın dibine muhafızlar bırakıp içinde birileri olan tüm ağaçları bulana kadar etrafı kokladılar. Bu ağaçların dibine de muhafızlar diktiler ve diğerleri, sanki yüzlerce kurt vardı, açıklığın ortasına gidip koca bir çember halinde oturdular. Çemberin ortasında da büyük ve gri bir kurt vardı. Onlara vargların feci lisanında hitap etti. Gandalf bu dili anlıyordu. Bilbo anlamasa da kulaklarına korkunç geliyordu. Tüm söyledikleri zalim ve haince şeylermiş gibi, ki öyleydi de. Ara sıra çemberdeki tüm varglar gri şerefine bir ağızdan cevap veriyordu ve çıkarttıkları korkunç gürültü Hobbit'i çam ağacından düşürecek gibi oluyordu. Size Gandalf'ın duyduğu şeyi anlatacağım, Bilbo anlamamış olsa da. Varglar ile goblinler çoğu zaman haince işlerinde birbirlerine yardım ederdi. Goblinler sürüldükleri ve kendilerine yeni yuvalar aradıkları veya savaşa gittikleri, bunun uzun zamandır olmadığını memnuniyetle söyleyebilirim, zamanlar dışında dağlarından genellikle pek uzaklaşmazlar. Ama o günlerde zaman zaman özellikle de yiyecek veya çalıştıracak köle bulmak amacıyla baskına giderlerdi. Bu baskınlarda sık sık varklardan yardım alır ve ganimetlerini onlarla paylaşırlardı. Zaman zaman insanların atlara binmesi gibi onlar da kurtların sırtında yolculuk ederdi. Şimdi görülene bakılırsa o gece için büyük bir goblin baskınının planlandığı anlaşılıyordu. Varglar goblinlerle buluşmaya gelmiş ancak goblinler geç kalmıştı. Bunun nedeni şüphesiz ulu goblinin ölümü ve muhtemelen hala aramakta oldukları cüceler Bilbo ve büyücüden kaynaklanan heyecandı. Bu ırak toprakların tehlikesine rağmen cesaretli insanlar son zamanlarda güneyden buraya dönmeye, ağaçları kesmeye ve kendilerine vadilerdeki ve nehir kıyılarındaki nispeten hoş ormanlarda yaşanacak yerler inşa etmeye başlamışlardı. Sayıları pek çoktu, yürekliydiler ve iyi silahları vardı. Hatta sayıları çok olduğunda veya güneşli bir günde varglar bile onlara saldırmaya cesaret edemiyordu. Ama şimdi varglar goblinlerin yardımıyla gece vakti dağlara en yakın köylere inmeyi planlıyorlardı. Planlarının uygulanması durumunda ertesi gün orada kimse kalmayacaktı. Goblinlerin kurtlardan sakınıp tutsak olarak mağaralarına götürdüğü birkaç kişi dışında herkes ölecekti. Bu konuşmaları dinlemek korkunçtu. Sırf cesur ormancılar ve eşleriyle çocukları yüzünden değil, Gandalf ile dostlarının hali hazırda karşı karşıya oldukları tehlike yüzünden. Varglar onları tam da toplantı yerlerinde buldukları için öfkeli ve şaşkındı. Ormancıların dostu olduklarını ve casusluk etmeye geldiklerini, planlarının haberini vadilere uçuracaklarını, bu yüzden de goblinler ve kurtların aniden uykudan uyanan insanları kolayca esir almak ve mideye indirmek yerine korkunç bir savaşa girmek zorunda kalacaklarını düşünüyorlardı. Dolayısıyla varkların oradan uzaklaşmak ve ağaçlardaki kişilerin kaçmasına izin vermek gibi bir niyeti her halükarda sabaha dek yoktu. Sabah olmadan uzun zaman önce de goblin askerlerin dağlardan ineceğini söylüyorlardı. Goblinler ağaçlara tırmanabilir veya ağaçları kesebilir. Vargların gümbürtüleri ve kesik havlamalarını dinleyen Gandalf'ın büyücü olmasına rağmen neden fena halde korkmaya ve çok kötü bir yerde bulunduklarını ve aslında kaçmayı başaramamış olduklarını hissetmeye başladığını anlayacaksınız. Yine de dört bir yanı kurtlarla sarılmış halde uzun bir ağacın tepesindeyken pek bir şey yapamayacak olsa da vargların tekerine çomak sokmaya kararlıydı. Ağacın dallarından dev çam kozalakları topladı. Ardından kozalaklardan birini parlak mavi alevle yaktı ve kurtların arasına gönderdi. Kozalak kurtlardan birinin sırtına isabet etti ve kabarık postu anında tutuşan hayvan korkunç çığlıklar atarak sağa sola sıçramaya başladı. Bunu mavi alevli bir diğeri, kırmızı alevli, yeşil alevli diğerleri izledi. Çemberin orta yerinde etrafa renkli kıvılcımlar ve duman saçarak patladılar. İrice bir tanesi kurtların şefinin burnuna isabet etti ve hayvan 3 metre havaya zıpladıktan sonra çemberin etrafında koştururken öfkesi ve korkusu yüzünden diğer kurtları bile ısırmaya çalıştı. Cüceler ile Bilbo bağırıp tezahürat yaptılar. Kurtların öfkesi korkunç bir manzaraydı ve çıkardıkları hengame bütün ormanı dolduruyordu. Kurtlar zaten ateşten korkar. Üstüne üstlük bu korkunç ve tekinsiz bir ateşti. Postlarına bir kıvılcım isabet ettiğinde yapışıyor ve yakarak içlerine işliyordu. Ve çabucak sırt üstü yuvarlanmadıkları sürece kısa sürede alevler içinde kalıyorlardı. Çok geçmeden açıklığın her yanı sırtlarındaki kıvılcımları söndürmek için yerlerde yuvarlanan kurtlarla dolmuştu. Alev alan diğer kurtlar ise uluyarak sağa sola koşuyor ve diğerlerini de ateşe veriyordu. Ta ki kendi arkadaşları tarafından kovalanana ve yamaçlardan ağlayarak, inleyerek ve su arayarak kaçana kadar. ''Bu gece ormandaki curcuna nedir?'' dedi kartalların lordu. Dağların doğu kenarındaki ıssız bir kaya zirvesinde oturuyordu. Ay ışığında kapkaraydı. ''Kurt sesleri duyuyorum. Goblinler ormanda bir şeyler mi çeviriyor?'' Havaya atıldı ve iki yanındaki kayalardan iki muhafızı da bir anda atılıp peşine düştüler. Gökyüzünde çember çizdiler ve varkların oluşturduğu çok aşağıda kalmış minicik bir nokta halindeki halkaya baktılar. Ama kartalların keskin gözleri vardır ve küçük şeyleri büyük bir mesafeden görebilirler. Dumanlı dağların kartallarının lordu güneşi gözünü kırpmadan bakabilir ve ay ışığında bile bir kilometre aşağısındaki toprakta hareket eden bir tavşanı görebilirdi. Bu yüzden ağaçlardaki kişileri göremese de kurtların koşuşturmasını ve minik ateş alazlarını görebiliyor ve çok aşağısından belli belirsiz gelen uluma ve hırıltıları duyabiliyordu. Aynı zamanda goblinler kapılarından uzun sıralar halinde çıkıp yamaçları sessizce iner ve dolambaçlı bir yol izleyerek ormana girerken habis ahalinin mızrak ve miğferlerinden seken ay ışığının parıltısını da seçebiliyordu. Kartallar müşfik kuşlar değildir. Bazıları korkak ve zalimdir. Ama Kuzey Dağları'nın kadim ırkı tüm kuşların en yücesiydi. Mağrur, güçlü ve asil yürekliydiler. Goblinleri ne sever ne de onlardan korkarlardı. Goblinleri fark ettiklerinde, ki böyle yaratıkları yemediklerinden bu nadiren olurdu, üstlerine çullanıp onları çığlık çığlığa mağaralarına sürer ve yapmakta oldukları kötülüğe bir son verirlerdi. Goblinler kartallardan nefret eder ve korkardı. Ama ne yücelerdeki yuvalarına ulaşabilir ne de onları dağlardan sürebilirlerdi. Bu gece kartalların lordu merakla doluydu. Neler döndüğünü öğrenmek istiyordu. Bu yüzden pek çok kartalı yanına çağırdı ve hep birlikte dağlardan uzağa uçtular. Ve havada çemberler çizerek aşağıya, halka halindeki kurtlara ve goblinlerin buluşma noktasına doğru indiler. Çok da iyi yaptılar. Aşağıda feci şeyler olmaktaydı. Tutuşan ve ormana kaçan kurtlar birkaç yerde ağaçları ateşe vermişti. Yazın ortasıydı ve dağların bu güney yamacında bir süredir pek az yağmur yağmıştı. Sararan eğrelti otları, düşmüş dallar, derin çam iğnesi yığınları ve sağa sola yayılmış ölü ağaçlar çok geçmeden alev almıştı. Varkların olduğu açıklığın dört bir yanında alevler sıçrıyordu. Ama kurt muhafızlar ağaçlardan ayrılmadı. Öfkeden deliye dönmüş bir halde ağaç gövdelerinin çevresinde sıçrıyor ve dilleri dışarıya sarkmış, gözlerinde alevler kadar kızıl ve vahşi bir parıltıyla korkunç lisanlarında cücelere sövüyorlardı. Derken goblinler aniden koşarak ve çığlıklar atarak geldiler. Kurtların ormancılarla savaşmakta olduğunu sanmışlardı ama çok geçmeden gerçekte olanları öğrendiler. Bazıları oturup güldüler, diğerleri mızraklarını salladılar ve kalkanlarına vurdular. Goblinler ateşten korkmaz. Kısa zamanda kendilerine pek komik görünen bir plan kurdular. Bazıları kurtların hepsini sürü halinde bir araya topladı. Bazıları da ağaç gövdelerinin çevresine eğrelti otu ve çalı çırpı yığdı. Diğerleri neredeyse tüm alevler sönene dek etrafta koşuşturup yerleri dövdüler. Ama cücelerin olduğu ağaçlara en yakın olan ateşi söndürmediler. Bu ateşi yapraklar, kuru dallar ve eğrelti otlarıyla beslediler. Çok geçmeden cücelerin etrafı bir duman ve alev çemberiyle tamamen sarılmıştı. Goblinlerin dışarıya doğru genişlemesine izin vermediği bu çember yavaşça daralıyordu. Ta ki yürüyen alevler ağaçların altındaki yakıtı yalamaya başlayıncaya dek. Bilbo'nun gözlerine duman kaçmıştı. Hobbit alevlerin ısısını hissedebiliyordu ve kesif kokunun arasında yaz ortası ateşin etrafındaki kişiler gibi çember halinde dans eden goblinleri seçebiliyordu. Dans eden mızraklı ve baltalı askerlerin oluşturduğu çemberin dışında kurtlar saygılı bir mesafede duruyor, izliyor ve bekliyordu. Bilbo goblinlerin korkunç bir şarkıya başladığını duyabiliyordu. Beş köknarda 15 kuş, uçuşur tüyleri alevli bir yelde. Ama ufak acayip kuşların yoktur kanatları. Ah ne yapalım ufak acayip şeylerle? Diri diri mi kızartalım, tencerede yahnilerini mi yapalım? Yağda mı kızartalım, yoksa haşlayalım da sıcak sıcak mı yiyelim? Ardından durup seslendiler. Uçup gidin küçük kuşlar, uçup gidin gidebilirseniz. Aşağı inin küçük kuşlar, yoksa pişeceksiniz yuvalarınızda. Ötün, ötün küçük kuşlar. Defolun küçük çocuklar diye bağırdı Gandalf cevaben. Kuşların yuva yapma zamanı değil. Hem ateşle oynayan, haylaz oğlan çocukları cezalandırılır. Bunu goblinleri kızdırmak ve onlardan korkmadığını göstermek için söylemişti. Gerçi büyücü olmasına rağmen elbette korkuyordu. Ama goblinler ona kulak asmayıp şarkılarına devam ettiler. Yan yan ağaç ve eğrelti otu, kuru da kavrul. Çıtırdayan bir meşale aydınlatır geceyi keyfimiz gelsin diye. Hey hey! Fırında, tavada, ızgarada kızartın onları. Sakallar tutuşana, gözler camlaşana, saçlar kokana, deriler çatlayana, yağlar eriyene, kemikler kararana, küller halinde yatana dek, göğün altında. Böyle can verecek cüceler ve aydınlatacaklar geceyi keyfimiz gelsin diye. Hey hey! Hey hey de hey hey! Bu dehey ile birlikte alevler Gandalf'ın ağacının dibine ulaştı. Bir anda diğerlerine de yayıldı. Ağacın kabuğu tutuştu, alt dallar çatırdadı. Ardından Gandalf ağacın tepesine tırmandı. Yükseklerden tam goblinlerin mızrakların arasına sıçramaya hazırlanırken asasının tepesinden aniden yıldırımı andıran bir ışık parladı. Gandalf'ın şimşek gibi ağaçtan inerken pek çoğunu öldüreceğine şüphe yoktu. Ama bu muhtemelen kendisinin de sonu olacaktı. Ama aşağı atlamadı. Tam o sırada kartalların lordu uçarak indi. Onu pençelerine aldı ve uçup gitti. Goblinlerden bir öfke ve şaşkınlık uluması koptu. Gandalf ile konuşmuş olan kartalların lordu yüksek sesle haykırdı. Yanındaki koca kuşlar geriye döndüler. Ve dev, kara gölgeler misali indiler. Kurtlar dırdırlanıp dişlerini gıcırdattılar. Goblinler bağırıp ayaklarını yerlere vurdular ve ağır mızraklarını havaya fırlattılar ama nafile. Kartallar üstlerine çullandı. Çarpan kanatlarının karanlık rüzgarı onları yere yıktı veya uzaklara sürdü. Kartalların pençeleri goblinlerin yüzlerini yırttı. Diğer kuşlar ağaç tepelerine uçup artık cesaret edebildikleri kadar yükseğe tırmanmakta olan cüceleri kavradılar. Az kalsın zavallı küçük Bilbo yine geride bırakılacaktı. En son taşınıp götürülen Dorin'in bacağına tam zamanda tutunmayı başardı ve hep birlikte kargaşanın ve yangının üzerinden Bilbo kırılmasına ramak kalan kollarıyla havada sallanırken uçup gittiler. Artık çok aşağılarında goblinler ile kurtlar ormanın dört bir yanına dağılmaktaydı. Birkaç kartal hala savaş meydanının üzerinde dolanıyor ve etrafı tarıyordu. Ağaçların çevresindeki alevler aniden en yüksek dallarında üzerine sıçradı. Çatırdayan alevlere büründüler. Ani bir kıvılcım ve duman patlaması oldu. Bilbo tam zamanında kaçmıştı. Çok geçmeden yangının ışığı çok aşağılarında siyah bir zeminde titreşen kızıl bir parıltıdan ibaret kalmıştı. Ve gökyüzünde güçlü geniş kavisler çizerek sürekli yükselmekteydiler. Bilbo, Dorin'in bileklerine asılarak kaçışını hiç unutmayacaktı. O, kollarım kollarım diye inlerken Dori, zavallı bacaklarım, zavallı bacaklarım diye sızlanıyordu. En iyi anında bile yükseklik Bilbo'nun başını döndürürdü. Küçük bir uçurumun kıyısından bile aşağı baksa içi bulanırdı. Ve ağaçlar şöyle dursun ki daha önce kurtlardan kaçmak zorunda kalmadığından merdivenlerden bile hiç hoşlanmamıştı. Bu yüzden sallanan ayak parmaklarının arasından bakıp da altında açılan yer yer ayın ışığının yamaçtaki bir kayadan veya yaylalardaki bir pınardan şavkımasıyla bölünen engin toprakları gördüğünde başının nasıl da döndüğünü tahmin edebilirsiniz. dağların soluk dorukları ve kara gölgelerden uzanan ay ışığıyla aydınlanmış kaya çıkıntıları artık giderek yaklaşıyordu. Yaz olmasına rağmen hava onlara çok soğuk geliyordu. Bilbo gözlerini kapadı ve böyle asılı kalmaya devam edip edemeyeceğini merak etti. Sonra etmemesi durumunda ne olacağını hayalinde canlandırdı. Midesi bulandı. Uçuş onun için tam zamanında, kollarındaki dermanın tükenmesine ramak kala bitti. Nefesi kesilen Bilbo, Dorin'in bileklerini bıraktı ve kartal yuvasının engebeli platformuna düştü. Orada konuşmadan yatarken, düşünceleri ateşten kurtarılmaktan duyduğu şaşkınlıkla, o dar yerden iki yandaki gölgelere düşme korkusunun bir karışımıydı. Son üç gün neredeyse hiçbir şey yemeden yaşadığı feci serüvenlerin ardından başında pek tuhaf bir his vardı. Ve yüksek sesle şunu söylediğini fark etti. Artık tavadan aniden çatalla alınıp tekrar rafa konulan bir parça pastırmanın ne hissettiğini anladım. Dorin'in hayır anlamadın diye cevap verdiğini duydu. Zira pastırma eninde sonunda tavaya döneceğini bilir. Ancak dilerim ki biz dönmeyeceğiz. Ayrıca kartallar çatal değildir. Ah hayır, Leyli'ye pardon, çatala hiç benzemezler, dedi Bilbo. Oturduğu yerde doğrulup yakınına tünemiş kartala tedirginlikle bakarak. Ağzından başka ne saçmalıklar çıktığını ve kartalın bunları küstahlık sayıp saymayacağını merak etti. Bir hobbit boyunda ve gece vakti kartal yuvasındaysanız bir kartala küstahlık etmemeniz gerekir. Kartal ona kulak asmayıp gagasını bir taşta bilemekle ve tüylerini düzeltmekle yetindi. Çok geçmeden bir başka kartal uçarak yanlarına vardı. Kartalların lordu sana esirlerini Ulu Kaya'ya getirmeni emrediyor diye haykırdıktan sonra tekrar uzaklaştı. Diğeri Dory'i pençeleriyle kavradı ve Bilbo'yu yapayalnız bırakarak onunla birlikte geceye karıştı. Bilbo tam ulağın esirler derken ne kastettiğini merak edecek ve yemeklik tavşan gibi parçalanmayı düşünecek gücü kendinde bulmuştu ki sıra ona geldi. Kartal geri döndü, onu paltosunun sırtından pençeleriyle kavradı ve havalanarak uzaklaştı. Bu kez kısa bir mesafe uçtu. Çok geçmeden Bilbo dağın yamacındaki geniş bir kaya düzlüğünde korkudan titrer bir halde yere bırakıldı. Düzlüğe çıkmanın uçmaktan, düzlükten inmenin ise uçurumdan aşağı atlamaktan başka yolu yoktu. Orada diğerlerinin tümünü sırtlarını dağ duvarına yaslayarak oturmuş halde buldu. Kartalların lordu da oradaydı ve Gandalf'la konuşmaktaydı. Anlaşılan Bilbo'nun yenileceği falan yoktu. Büyücü ile kartal lordu uzaktan tanıdık hatta arkadaşmış gibi görünüyordu. Aslına bakılırsa dağlarda pek çok kez bulunan Gandalf, bir defasında kartallara bir iyilik edip lordlarının ok yarasını iyileştirmişti. Dolayısıyla sizin de anlayacağınız gibi esirler kartalların tutsakları değil sadece goblinlerin elinden kurtarılan esirler anlamına geliyordu. Gandalf, ulu kartal ile cüceleri kendisini ve Bilbo'yu uzaklara taşımaları ve aşağıdaki düzlükleri yolculuklarında epey ilerlemiş olacakları bir noktaya bırakmaları ile ilgili planları konuşuyordu. Kartalların lordu, onları insanların yaşadığı yerlerin yakınındaki herhangi bir yere götürmeyi reddediyordu. Porsuk ağacından yaptıkları koca yaylarıyla bize ok atarlar dedi. Çünkü koyunlarının peşinde olduğumuzu düşünürler. Başka zaman olsa haklı da olurlardı. Yo, biz goblinlerin elinden avlarını aldığımıza memnunuz. Sana olan vefa borcumuzu ödediğimize de. Ama cüceler uğruna güney yaylılarında canımızı tehlikeye atamayız. Pekala dedi Gandalf. Bizi gideceğiniz yere kadar uzağa götürün. Size zaten çok şey borçluyuz ama bu esnada açlıktan kırılıyoruz. Ben açlıktan öldüm öleceğim dedi Bilbo. Kimsenin duymadığı cılız ve küçük bir sesle. Belki de bu telafi edilebilir dedi kartalların lordu. Daha sonraları oraya baksanız kaya düzlüğünde yanan parlak ateşi ve etrafına toplanmış yemek pişiren ve nefis bir kızartma kokusunun yükselmesine neden olan cücelerin silüetlerini görebilirdiniz. Kartallar yakacak niyetine kuru ağaç dalları ile pişirmek için tavşanlar, yaban tavşanları ile küçük bir koyun getirmişti. Bütün hazırlıklarla cüceler ilgilenmişti. Bilbo onlara yardım edemeyecek kadar güçsüzdü. Zaten etini kasaptan pişirilmeye hazır halde kapısından almaya alışık olduğundan tavşan derisi yüzmek veya et kesmek konusunda pek usta değildi. Gandalf da Oin ile Gloin'in kav kutularını kaybetmiş olması nedeniyle ateşi yakmak konusunda üzerine düşeni yaptıktan sonra sırt üstü yatmıştı. Cüceler şimdi bile kibrit kullanmaya alışamamıştır. Dumanlı dağlardaki serüvenler böylece bitti. Çok geçmeden bir kez daha Bilbo'nun karnı tok ve sırtı pekti. Ve aslında bir somun ekmekle tereyağını sopalara takıp kızartılmış et parçalarına yeğlemesine rağmen memnuniyetle uyuyabileceğini hissediyordu. Sert kayanın üzerine kıvrılıp kendi küçük evindeki kuş tüyü yatakta hiç olmadığı kadar iyi bir uyku çekti. Ama bütün gece düşlerinde kendi evini gördü ve uykusunda bütün odalarını dolanıp ne bulabildiği ne de görünüşünü hatırlayabildiği bir şeyi aradı durdu. Tuhaf bir mesken. Ertesi sabah Bilbo gözüne giren sabahın ilk ışıklarıyla uyandı. Saate bakmak ve gidip çaydanlığı ateşe koymak için ayağa fırladı ve evde olmadığını fark etti. Bu yüzden oturup boş yere yıkanıp fırçalanmayı diledi. İkisini de elde edemedi. Kahvaltıda çay, kızarmış ekmek veya pastırma yerine de sadece soğuk koyun ve tavşan eti vardı. Bunlardan sonra da baştan başlamak üzere hazırlanmak zorundaydı. Bu kez bir kartalın sırtına tırmanıp kanatlarının arasına tutunmasına izin verildi. Hava üstünden hızla geçerken Bilbo gözlerini kapadı. Cüceler bağırarak vedalaşır ve ellerinden gelirse kartalların lorduna borçlarını ödemeyi vaat ederken dağ yamacından 15 büyük kuş yükseldi. Güneş hala diyarın doğu kıyısına yakındı. Sabah serindi ve sis vadilerle oyukları doldurup yer yer dağların doruklarıyla zirvelerine dolanıyordu. Bilbo bakmak için tek gözünü açtı ve kuşların çoktan yükseklere tırmandığını, dünyayı uzaklarda ve dağları geride bıraktıklarını gördü. Gözünü tekrar kapadı ve daha da sıkı tutundu. Çimdik atma dedi kartalı. Tavşana epey de benziyor olsan da tavşan gibi korkmana gerek yok. Hafiften rüzgarlı, açık bir sabah. Uçmaktan güzel ne var ki? Bilbo, ılık bir banyo ve ardından bahçede geç bir kahvaltı demek isterdi ama hiçbir şey söylememek ve tutuşunu birazcık gevşetmenin daha iyi olacağını düşündü. Neden sonra kartallar hedefledikleri noktayı uçtukları muazzam yükseklikten dahi görmüş olmalıydı. Zira dev sarmallar çizerek inmeye başladılar. Buna uzun bir süre devam ettiler ve nihayet Hobbit tekrar gözlerini açtı. Toprak çok daha yakındı. Altlarında meşe ve kara ağacı andıran ağaçlarla geniş çimenlikler ve hepsinin ortasından geçen bir nehir vardı. Ama yerin içinden etrafına dolanmış pınarın yatağının ortasından fırlamış koca bir kaya, neredeyse taştan bir tepe, adeta Irak dağların bir sınır karakolu veya devlerin arasındaki bir dev tarafından kilometrelerce yaylaya savrulan dev bir kaya parçası vardı. Kartallar bu kayanın tepesine teker teker inip yolcularını bıraktılar. Hoşça kalın diye haykırdılar. Yolunuz sizi nereye götürürse, ta ki yolculuğunuzun sonunda sizi bekleyen yuvalarınıza varana dek. Kartallar arasında bunu söylemek nezaket gereğiydi. Kanatlarınızın altındaki rüzgar sizi güneşin yelken açtığı ve ayın ayak bastığı yerlere taşısın diye yanıt verdi doğru cevabı bilen Gandalf. Böylece ayrıldılar ve kartalların lordu daha sonraları tüm kuşların kralı olup altın bir taç takmasına, 15 klan reisinin ise altın boyunluklar, cücelerin onlara verdiği altından yapılma taşımasına rağmen Bilbo onları bir daha görmedi. Beş ordunun savaşında alçaktan ve uzaktan gördüğü zaman hariç. Ama buna öykünün sonunda sıra gelecek ve bu konuda henüz başka bir şey söylemeyeceğiz. Taştan tepenin üstünde yassı bir alan ve nehre inen dev, yassı taşlardan oluşan ve çayın ardındaki çimenli topraklara giden çok sayıda basamağın bulunduğu aşınmış bir patika vardı. Basamakların dibinde ve taşlı geçidin ucunun yakınındaki küçük bir mağara, zemini çakıl taşlarıyla kaplı iyi bir mağara bulunuyordu. Kafile burada toplanıp yapılacakları tartıştı. ''Baştan beri niyetim hepinizi dağların üzerinden mümkünse sağ salim geçirmekti.'' dedi büyücü. ''Şimdi de iyi idare ve şans sayesinde bunu başardım. Aslına bakılırsa şu anda sizinle beraber gelmeye niyetlendiğimden çok doğudayım. Zira ne de olsa bu benim maceram değil. Macera sona ermeden önce bir kez daha sizinle ilgilenebilirim. Ama bu esnada halletmem gereken başka önemli meseleler var.'' Cüceler inlediler ve fena halde üzüldüler. Bilbo ise gözyaşı döktü. Gandalf'ın bütün yolu onlarla birlikte geleceğine ve her zaman yanlarında olup zorlukları aşmalarına yardım edeceğine inanmaya başlamışlardı. ''Hemen şimdi ortadan kaybolacak değilim.'' dedi. ''Size bir iki gün daha tanıyabilirim. Muhtemelen şimdiki zor durumunuzdan çıkmanıza yardım edebilirim. Hem benim de biraz yardıma ihtiyacım var.'' Yiyeceğimiz yok, eşyamız yok, binecek midillimiz de yok, Üstelik siz nerede olduğunuzu bilmiyorsunuz. Artık size bunu söyleyebilirim. Hala dağ geçidini aceleyle terk etmemiş olsak, izlememiz gereken patikanın birkaç kilometre kuzeyindesiniz. Buraya son gelişimden beri, ki bunun üzerinden yıllar geçti, buraya gelmedilerse bu yörede yaşayan pek az kişi vardır. Ama bildiğim çok uzakta oturmayan biri var. Bu biri, koca kayadaki, sanırım ona vagon kaya diyor, basamakları inşa etti. Buraya sık gelmez, gündüz vakti ise asla. Onu beklemenin de faydası yoktur. Hatta beklemek son derece tehlikeli olur. Onu gidip bulmamız gerek ve görüşmemizde her şey yolunda giderse, sanırım ben yola düşecek ve size kartallar gibi yolunuz sizi nereye götürürse götürsün hoşça kalın diyeceğim. Gandalf'a kendilerini bırakmaması için yalvardılar. Ejderha altını, gümüş ve değerli taşlar önerdiler ama kararını değiştirmedi. Göreceğiz, göreceğiz dedi. Hem zaten ejderha altınınızdan bir miktarını siz ele geçirdikten sonra almaya hak kazandığımı düşünüyorum. Bunun üzerine yalvarmayı kestiler. Sonra giysilerini çıkarıp geçitte sığ, berrak ve taşlık olan nehirde yıkandılar. Artık güçlü ve sıcak olan güneşte kendilerini kuruttuktan sonra hala her yanlarının ağrımasına ve biraz aç olmalarına rağmen tazelenmişlerdi. Çok geçmeden nehri aştılar, hobiti sırtlarında taşıyarak. Ve ardından uzun yeşil çimenlerin arasından ve yanlarına dizilmiş geniş kollu meşeler ile uzun kara ağaçlar boyunca yürümeye başladılar. Peki kayaya neden vagon kaya deniyor diye sordu Bilbo büyücünün yanında yürürken. Ona vagon kaya denir. Çünkü onun için kullandığı sözcük bu. Bu gibi şeylere vagon kayalar der. Bu da evinin yakınında bu türden başka bir şey olmadığından, tanıdığı bir şey olduğundan buna vagon kaya diyor. Kim diyor, kim tanıyor? Bahsettiğim biri, çok ulu bir kimse. Sizi takdim ettiğimde hepinizin ona son derece kibar davranması gerekecek. Sizi ağır ağır, sanırım ikişer ikişer takdim edeceğim. Sizin de onu sinirlendirmemeye mutlaka özen göstermeniz gerek. Aksi halde ne olacağını kimse bilemez. Öfkelendiğinde korkunç olabilir ama suyuna gidildiği sürece hayli iyi huyludur. Yine de sizi uyarırım, çabuk sinirlenir. Büyücünün Bilbo ile böyle konuştuğunu duyan cücelerin hepsi Gandalf'ın etrafına toplandılar. ''Bizi götürmekte olduğun kişi o mu?'' diye sordular. ''Daha sakin, tabiatlı birini bulamaz mıydın? Her şeyi biraz daha açıkça anlatman iyi olmaz mı?'' vesaire. ''Evet, kesinlikle o. Hayır, bulamazdım ve büyük bir dikkatle açıklıyordum.'' diye cevap verdi büyücü aksi bir tavırla. ''Daha fazlasını bilmeniz gerekiyorsa adı Beorn.'' Çok güçlü biri ve bir deri değiştirici. Ne? Bir kürkçü derilerini sincaplara çevirmediği zaman tavşanlara tavşan kürkü diyen bir adam mı? Diye sordu Bilbo. Vay başıma gelenler. Hayır, hayır, hayır, hayır dedi Gandalf. Bay Baggins, başarabilirsen ahmaklık etmemeye çalış. Ve tüm mucizeler aşkına evinin 150 kilometre yakınındayken bir daha kürkçü lafını da post, manto, kürk, yaka, manşon ya da ona benzer talihsiz bir lafı da ağzına alma. O bir deri değiştirici. Derisini değiştirir. Bazen dev bir siyah ayı, bazen de dev kolları ve koca bir sakalı olan iri yarı siyah saçlı bir adam olur. Size daha fazla şey anlatamam ama anlattıklarımın yeterli olması gerekir. Bazıları onun soyunun devlerin gelişinden önce dağlarda yaşayan koca ve kadim ayılara dayandığını söyler. Diğerleri onun Smaug veya diğer ejderhaların dünyanın bu yöresine gelmesinden ve goblinlerin kuzeyden tepelere göçünden önce yaşayan ilk insanların torunu olan bir insan olduğunu söyler. Doğrusunu bilmesem de ikinci hikayenin gerçek olduğunu tahmin ediyorum. O soru sorulacak türden biri değildir. Her halükarda kendisi büyüsü dışında bir sihrin etkisi altında değil. Bir meşe ormanında yaşar, ahşaptan kocaman bir evi vardır ve bir insan formu aldığında neredeyse kendisi kadar fevkalade olan sığırlar ve atlar besler. Hayvanları onun için çalışır ve onunla konuşurlar. Onları yemez. Yaban hayvanlarını da ne avlar ne de yer. Kovanlarca yabani arı yetiştirir ve çoğunlukla kaymak ve balla beslenir. Ayı formundayken uzaklarda kol gezer. Bir gece onu vagon kayanın üzerine oturmuş, dumanlı dağların ardına çöken mehtabı izlerken gördüm ve ayıların lisanında hırlayarak şöyle dediğini duydum. Gün gelecek, can verecekler ve ben geri döneceğim. Bu yüzden onun da bir zamanlar dağlardan geldiğine inanıyorum. Bilbo ile cücelerin artık düşünecek bir sürü şeyi olmuştu ve başka soru sormadılar. Hala önlerinde yürünecek uzun bir mesafe vardı. Yamaçların yukarısına ve vadilerin aşağısına doğru taban teptiler. Hava iyice ısındı. Zaman zaman ağaçların altında dinleniyorlardı ve böyle anlarda Bilbo kendisini öyle aç hissediyordu ki yere düşecek kadar olgunlaşmış olsalar çam kozalaklarını bile yiyecekti. Çiçeklerin iri öbekler halinde baş verdiğini ve aynı türlerin biri tarafından ekilmiş gibi bir arada yetiştiğini fark ettiklerinde ikindiyi yarılamışlardı. Özellikle de yoncalar, dalgalanan horoz ibiği yoncası, mor yonca ve geniş şeritler halinde yetişen kısa, beyaz, bal kokulu yoncalar göze çarpıyordu. Havada bir uğultu, vızıltı, fısıltı ve uğultu vardı. Arılar dört bir yanda iş başındaydı. Hem de nasıl arılar? Bilbo benzerlerini daha önce hiç görmemişti. Bir tanesi beni sokacak olsa diye düşündü. Şişip iki mislim olurum. Eşek arılarından daha büyüktüler. Erkek arılar baş parmağınızdan çok daha büyüktü ve siyah gövdelerindeki sarı çizgiler alazlı altın gibi parlıyordu. Yaklaşıyoruz dedi Gandalf. Arı meralarının kıyısındayız. Bir süre sonra uzun ve çok yaşlı meşe ağaçlarından oluşan bir kuşağa, onun ardında da ne arkasını görebildiğin ne de içinden sürünerek geçebileceğin yüksek bir kara diken çitine vardılar. Büyücü cücelere ''Burada bekleseniz iyi olur.'' dedi. ''Ben seslendiğimde veya ıslık çaldığımda peşimden gelmeye başlayın. Benim gittiğim yolu göreceksiniz ama sadece çiftler halinde. Arada beşer dakika bırakarak gelmeye dikkat edin. Bombur en şişmanınız ve iki kişi yerine geçer. Bu yüzden tek başına ve en son gelse iyi olur. Haydi Bay Baggins, bu civarda bir geçit olacak.'' Bunu söyledikten sonra korkmuş hobiti de yanına alarak çitin yanından yürüyerek uzaklaştı. Çok geçmeden yüksek ve geniş bir ahşap kapıya vardılar. Kapının ardında bazıları saman damlı ve şekilsiz kütüklerden yapılmış alçak binalardan, ağıllardan, ahırlar, barakalar ile uzunlamasına alçak bir ahşap evden oluşan bir öbeği görebiliyorlardı. Büyük çitin içinde güney tarafında samandan çan şekilli kapakları olan sıralarca kovan vardı. Kovanlara girip çıkan ve etrafta uçuşan dev arıların gürültüsü havayı doldurmuştu. Büyücü ile Hobbit gıcırdayan ağır kapıyı açtılar ve geniş bir patikadan eve doğru yürüdüler. Çimlerde gezinmekte olan parlak ve bakımlı atlar onlara pek zeki duran yüzlerle baktıktan sonra dört nala binalara koştular. ''Ona yabancıların gelişini haber vermeye gittiler.'' dedi Gandalf. Çok geçmeden üç duvarını ahşap evin ve iki uzun kanadının oluşturduğu bir avluya vardılar. Avlunun ortasında yanında çok sayıda budanmış dal olan dev bir meşe gövdesi yatıyordu. Onun yanında gür, siyah sakalı ve saçları ile düğüm düğüm kasları bulunan ve dev kollarıyla bacakları çıplak kocaman bir adam duruyordu. Sırtında dizlerine kadar inen bir yün tunik vardı ve dev bir baltaya yaslanmaktaydı. Atlar burunlarını omzuna dayamış yanında duruyordu. ''Oh, işte buradalar!'' dedi atlara. ''Tehlikeli görünmüyorlar, siz gidebilirsiniz.'' Koca bir kahkaha attı, baltasını yere bırakıp yanlarına geldi. ''Kimsiniz ve ne istiyorsunuz?'' diye sordu aksi bir sesle, önlerinde durup Gandalf'a tepeden bakarak. Bilbo ise adamın bacaklarının arasından kahverengi tuniğine değmemek için başını eğmek zorunda kalmadan rahatlıkla geçebilirdi. ''Ben Gandalf'ım.'' dedi büyücü. ''Hiç duymadım.'' diye homurdandı adam. ''Ya bu ufaklık kim?'' dedi ve eğilip Hobbit'e gür kaşlarını çatarak baktı. Bu Bay Baggins, kendisi iyi bir aileden gelen ve lekesiz bir itibara sahip bir hobittir dedi Gandalf. Bilbo eğilerek selam verdi. Çıkaracak şapkası yoktu ve pek çok düğmesinin kayıp olduğunun fena halde farkındaydı. Ben bir büyücüyüm diye devam etti Gandalf. Sen beni duymamış olsan da ben seni duydum. Ama belki de Kuyut Ormanı'nın güney sınırlarının yakınında yaşayan iyi yürekli kuzenim Radagast'ı duymuşsundur. ''Evet, sanırım fena biri değil, bir büyücüye göre. Onu ara sıra görürdüm.'' dedi Bjorn. ''Eh, artık kim olduğunu veya kim olduğunu söylediğini biliyorum. Ne istiyorsun?'' ''İşin gerçeği şu ki, yol eşyalarımızı yitirdik. Hemen hemen kaybolmuş sayılırız ve yardıma ya da en azından tavsiyeye çok ihtiyacımız var. Dağlarda goblinlerle kötü serüvenler yaşadığımızı söyleyebilirim.'' ''Goblinler mi?'' dedi iri adam, önceki kadar aksi olmayan bir sesle. ''Aha, demek onlarla başınız belaya girdi, öyle mi? Ne demeye yakınlarına gittiniz ki? İsteyerek gitmedik. Bizi gece vakti batıdaki topraklardan bu ellere gelirken, bu uzun bir hikaye, aşmak zorunda olduğumuz bir geçitte kıstırdılar. O halde içeri gelip bütün gün sürmeyecekse bana birazını anlatsanız iyi olacak dedi adam. Onları avludan eve açılan koyu bir kapıdan geçirerek. Onu izlerken kendilerini ortasında bir şömine olan geniş bir salonda buldular. Mevsim yaz olmasına rağmen bir odun ateşi yanıyor ve dumanı çatıda çıkacak bir açıklık arayarak kararmış kirişlere yükseliyordu. Sadece ateşle ve üzerindeki delikten gelen ışıkla aydınlanan bu loş salondan geçip daha küçük bir kapıyı geride bıraktıktan sonra birer ağaç kütüğünden oluşan ahşap direklerin üzerine kurulmuş bir tür taraçaya vardılar. Hala batıya meyleden güneşin eğik ışınları hem güneye bakan taraçayı ısıtıp aydınlatıyor hem de basamaklara kadar uzanan çiçek dolu bahçeye altın şavkını vuruyordu. Burada tahta banklara otururlarken Gandalf öyküsüne başladı ve Bilbo ayaklarını sallandırıp bahçedeki çiçeklere isimlerini merak ederek baktı. Zira hiçbirini daha önce görmemişti. Dağlardan bir iki dostumla birlikte geliyorum dedi büyücü. İki mi? Ben sadece bir tane, üstelik de küçük bir tane görüyorum dedi Bjorn. Eh doğrusunu söylemem gerekirse meşgul olup olmadığını öğrenene kadar bir sürü kişi getirip seni rahatsız etmek istemedim. Bir sakıncası yoksa sesleneyim. Durma seslen bakalım. Gandalf bunun üzerine uzun ve tiz bir ıslık çaldı ve çok geçmeden Thorin ile Dory bahçeye yolundan evi dolaşıp geldiler ve önlerinde durup eğildiler. Gördüğüm kadarıyla bir ya da üç demek istemişsin dedi Bjorn. Ama bunlar hobbit değil, cüceler. Thorin meşe kalkan hizmetinizde, Dory hizmetinizde dedi iki cüce tekrar eğilerek. Hizmetinize ihtiyacım yok, teşekkür ederim dedi Bjorn. Ama tahminime göre sizin benimkine var. Cüceleri fazla sevmem. Ama senin Thorin, Tror'un oğlu, Trine'in oğlu sanırım, olduğun, yoldaşının saygın bir kimse olduğu, goblinlerin düşmanı olduğunuz ve topraklarımda bir dolap çevirmediğiniz doğruysa bu arada neler çeviriyorsunuz? Kuyut ormanın ardındaki doğu ellerindeki ata topraklarını ziyaret etmeye gidiyorlar diye araya girdi Gandalf. Ve topraklarında tamamen kaza eseri bulunuyoruz. Bizi arazinin güneyinden geçen yola getirecek olan yüksek geçiti geçerken hain goblinlerin saldırısına uğradık. Ben de sana tam bunu anlatmak üzereydim. Durma anlat o zaman dedi. Hiçbir zaman pek nazik olmayan Bjorn. Korkunç bir fırtına oldu. Taş devleri dışarı çıkmış kayalar fırlatıyordu. Ve geçidin başındayken Hobbit, ben ve birkaç yoldaşımız bir mağaraya sığındık. Birkaç mı dedin? Aslında hayır, işin doğrusu ikiden fazlaydı. Neredeler? Öldürüldüler mi? Yenildiler mi? Eve mi döndüler? Aslında hayır, ıslık çaldığımda hepsi gelmemiş anlaşılan. Utangaçlıkları tuttu herhalde. Anlarsın ya, ağırlamak istemeyeceğin kadar kalabalık olduğumuzdan çok korkuyorduk. Durma, tekrar ıslık çal. Anlaşılan bir parti vermek üzereyim ve bir iki kişi fazlası pek bir şey değiştirmez diye homurdandı Bjorn. Gandalf tekrar ıslık çaldı ama o daha durmadan Nori ile Ori neredeyse oraya varmıştı. Çünkü hatırlayacağınız gibi Gandalf onlara beşer dakikada bir çiftler halinde gelmelerini tembihlemişti. Merhaba dedi Bjorn. Pek çabuk geldiniz. Nerede saklanıyorsunuz? Gelin bakalım kutudan çıkan yaylı kuklalarım. Nori hizmetinizde, Ori his diye başladılar ama Bjorn sözlerini kesti. Teşekkür ederim. Yardımınızı istediğim zaman size söylerim. Oturun da bu öyküye devam edelim. Yoksa bitene kadar yemek saati gelmiş olacak. Biz uykuya dalar dalmaz diye devam etti Gandalf. Mağaranın arkasındaki bir çatlak açıldı. Goblinler dışarı çıktı ve Hobbit ile Midillilerimizin alayını kaparak ''Midillilerinizin alayını mı? Neydiniz siz? Gezici bir sirk mi? Yoksa bir sürü mal mı taşıyordunuz? Ya da sen her zaman alay mı edersin?'' ''Ah hayır. Aslına bakılırsa 6'dan fazla midilli vardı. Çünkü bizim sayımız da 6'dan fazlaydı ve eh işte 2 kişi daha geldi. Tam o anda Balin ile Duvalin ortaya çıktı ve o kadar eğildiler ki sakalları taş zemini süpürdü. İri adam başta kaşlarını çatıyordu ama feci şekilde nazik olmak için o kadar uğraştılar ve başlarını sallamaya, eğilerek selam vermeye ve kukuletalarını dizlerinin önünde sallamaya, cücelerin görgü kuralları uyarınca o kadar uzun süre devam ettiler ki Bjorn kaşlarını çatmayı kesip bir kahkaha kopardı. o kadar komik görünüyorlardı ki. Alay derken haklıymışsın dedi. Hem de pek iyi ve komik bir alaymış. Gelin neşeli dostlarım, ya isimleriniz nedir? Şimdilik hizmetinizi değil sadece isimlerinizi istiyorum. Sonra da sallanmayı kesip oturun. Balin ile Duvolin dediler. Gücenmeye cesaret edemeden ve hayli şaşkın görünerek şap diye yere oturdular. Şimdi devam et dedi Bjorn büyücüye. Neredeydim? Ah evet, beni yakalayamadılar. Bir şimşekle bir iki goblini öldürdüm. İyi diye homurdandı Bjorn. Demek büyücü olmak bir işe yarıyormuş. Ve kapanmadan önce çatlağın içine sızdım. Peşlerinden goblinlerle dolu ana salona kadar gittim. Orada ulu goblin 30-40 silahlı goblin muhafızla birlikteydi. Kendi kendime hepsi birbirine zincirlenmemiş bile olsa bir düzine kişi bu kadar çok kişiye karşı ne yapabilir ki diye düşündüm. Bir düzine mi? Daha önce 8'e bir düzine dendiğini hiç duymamıştım. Ya da hala kutularından çıkmayı bekleyen yaylı kuklaların mı var? Doğrusu evet, burada iki tane daha var gibi görünüyor, yanılmıyorsam. Fili ile Kili, dedi Gandalf. Bu ikisi ortaya çıkıp gülümsemeye ve eğilerek selam vermeye başlarken. Bu kadarı yeter, dedi Bjorn. Oturun ve sessiz olun. Şimdi devam et Gandalf. Gandalf da bunun üzerine öyküye devam edip karanlıktaki kaçışlarına, aşağı kapıyı bulmalarına ve Bay Baggins'in kayıp olduğunu fark ettikleri anda hissettikleri dehşete kadar geldi. Birbirimizi saydık ve ortada Hobbit olmadığını gördük. Sadece 14 kişi kalmıştık. 14. Ondan bir çıkıp da geriye 14 kaldığını ilk kez duyuyorum. Ya 9 demek istiyorsun ya da henüz bana kafilendeki herkesin adını söylemedin. Elbette. Daha Oin ve Gloin'i görmedin. Ve vay canına, işte buradalar. Seni rahatsız ettikleri için onları affedeceğini umarım. Pekala, hepsi gelsin. Acele edin. Siz ikiniz gelip oturun ama buraya bak. Gandalf, şimdi bile sen 10 cüce ile kaybolan Hobbit var. Bu 14 değil, ancak 11 yapar. Artı bir de kayıp olan. Büyücüler diğer insanlardan farklı sayı sayıyorsa o başka. Ama şimdi lütfen öyküye devam et. Bjorn pek fazla belli etmemeye çalışsa da aslında fazlasıyla ilgilenmeye başlamıştı. Görüyorsunuz ya, eski günlerde dağların Gandalf'ın anlattığı bölümünü tanımıştı. Hobbit'in yeniden ortaya çıkışını ve taşlı yamaçtan koşturarak inişleriyle ormandaki kurt çemberini duyunca başını sallayıp homurdandı. Gandalf bütün kurtlar altlarındayken ağaca tırmandıkları kısma gelince ayağa kalkıp etrafta gezinmeye başladı ve şöyle mırıldandı. Keşke ben de orada olsaydım. Onlara havai fişeklerden fazlasını verirdim. Dedi öyküsünün iyi bir izlenim bıraktığını gördüğüne çok sevinen Gandalf. Elimden geleni yaptım. Kurtlar altımızda dolanır, ormanda yer yer alev almaya başlarken goblinler tepelerden inip bizi buldu. Keyifle bağırışıp şarkılar söyleyerek bizimle alay ettiler. 5 köknarda 15 kuş. Gökler aşkına diye homurdandı Bjorn. Goblinler sayı saymayı bilmez deme bana. Bilirler. 12-15 değildir. Onlar da bunu bilir. Ben de öyle. Yanımızda Bifur ve Bofur da vardı. Onları daha önce takdim etmeye cesaret edemedim ama işte buradalar. Bifur ile Bofur içeri girdi. Ben de varım dedi arkadan nefes nefese yaklaşan Bombur. Şişman olmasının yanı sıra sona bırakıldığı için kızgındı. 5 dakika beklemeyi reddedip diğerlerinin hemen arkasından gelmişti. Artık 15 oldunuz ve goblinler saymayı bildiği için ağaçlarda başka kimse olmadığını tahmin ederim. Belki de artık öyküyü başka kesinti olmadan bitirebiliriz. Bay Baggins o an Gandalf'ın ne kadar zekice davrandığını kavradı. Kesintiler Bjorn'un öyküyle ilgilenmesini sağlamış, öykü de cüceleri ilk anda şüphe uyandıran dilenciler gibi başından savmasına engel olmuştu. Elinden geldiği sürece evine hiç kimseyi davet etmezdi. Çok az dostu vardı ve hepsi de çok uzakta yaşardı. Ve bir seferde asla dostlarından ikisini aynı anda evine davet etmezdi. Şimdi ise verandasında oturan 15 yabancı vardı. Büyücü öyküsünü bitirip kartallar tarafından kurtarılmalarını, vagon kayaya getirilmelerini anlattığında güneş dumanlı dağların doruklarının ardına inmiş ve Bjorn'un bahçesindeki gölgeler uzamıştı. Çok iyi bir öykü dedi. Uzun zamandır duyduğum en iyi hikaye. Bütün dilenciler bu kadar iyisini anlatabilse benden daha fazla şefkat görürdü. Elbette hepsini uyduruyor da olabilirsiniz ama yine de bir öyküye karşılık akşam yemeğini hak ediyorsunuz. Bir şeyler yiyelim. Evet, lütfen dediler hep bir ağızdan. Çok teşekkür ederiz. Salonun içi artık epey karanlıktı. Bjorn ellerini çırptı ve birbirinden güzel, dört midilli ile birkaç iri ve uzun gövdeli gri köpek içeri girdi. Bjorn onlara konuşmaya dönüştürülmüş hayvan seslerini andıran acayip bir lisanda bir şey söyledi. Tekrar çıktılar ve çok geçmeden ağızlarında meşaleler getirerek ateşte yaktılar ve salonun merkezindeki ocağın etrafına dizili sütunlardaki alçak dirseklere taktılar. Köpekler istediklerinde arka ayaklarının üzerinde durabiliyor ve ön ayaklarıyla bir şeyler taşıyabiliyordu. Çabucak yandaki duvarlardan masa tahtaları ve sehpalar çıkarıp ateşin yanına kurdular. Derken me me me sesleri duyuldu ve başını iri ve kömür karası bir koçun çektiği kar beyazı koyunlar içeri girdi. Birisinin sırtında kenarlarına hayvan figürleri işlenmiş beyaz bir örtü vardı. Diğerleri geniş sırtlarında üzerlerinde kaseler, tabaklar, bıçaklar ve tahta kaşıklar bulunan tepsiler taşıyordu. Köpekler tepsidekileri alıp çabucak sehpanın üzerine kurulan masaya dizdiler. Bunlar Bilbo'nun bile rahatça oturabileceği kadar alçaktı. Yanlarında bir midilli, Gandalf ve Thorin için sazdan geniş oturakları ve kısa, kalın ayakları olan iki alçak bankı iterken masanın başına Bjorn'un aynı cinsten siyah, büyük koltuğunu yerleştirdi. Bjorn ayaklarını masanın altına iyice uzatarak bu koltuğa yerleşti. Salonunda bunlardan başka koltuk yoktu ve onları da masalar gibi alçak yapmasının nedeni ona hizmet eden fevkalade hayvanların rahat etmesiydi. Geri kalanlar nereye oturdular? Onlar da unutulmamıştı. Diğer midilliler de düzeltilip parlatılmış ve Bilbo için bile alçak sayılacak davul biçimli kütük kesitlerini yuvarlayarak getirdiler. Böylelikle kısa bir zaman sonra hepsi Bjorn'un masasına oturmuş oldu ve salonun nice yıldır tanıklık etmediği cinsten bir toplantı başladı. Burada batıdaki son sıcak yuvadan ayrılalı ve Elrond'la vedalaşalı beri yemedikleri gibi bir yemek yediler. Meşalelerin ve ateşin ışığı etraflarında titreşiyordu ve masanın üzerinde kızıl bal mumundan iki uzun mum vardı. Bjorn yemek boyunca tok, yankılı sesiyle dağların bu yanındaki yaban toprakları, özellikle de kuzeye ve güneye doğru uzanan bir günlük atlı yolculuk mesafelerinden başlayıp doğuya geçişlerini kapatan karanlık ve tehlikeli ağaçlığı, korkunç kuyut ormanına dair öyküleri anlattı. Cüceler onu dinlerken sakallarını salladılar. Zira yakında o ormana girmeleri gerektiğini ve bunun ejderhanın karargahına gelmeden önce aşmaları gereken dağlardan sonra en büyük zorluk olduğunu biliyorlardı. Akşam yemeği bittiğinde onlar da öykülerini anlatmaya başladılar. Ama Bjorn uyuklamaya başlamıştı ve onlara pek kulak asmadı. Çoğunlukla altın, gümüş ve değerli taşlar ile metalleri işleyerek eşyalar yapmaktan bahsediyorlardı ve Bjorn böyle şeylerden hoşlanmıyor gibiydi. Salonunda altın veya gümüşten hiçbir şey yoktu ve bıçaklardan başka metalden yapılma pek az şey vardı. Masanın başında bal likörüyle dolu ahşap maşrapalarıyla uzun süre oturdular. Dışarıya karanlık çöktü. Salonun ortasındaki ateşler yeni kütüklerle beslendikten ve meşaleler söndürüldükten sonra bile evin etrafında yükselen, tepeleri ormandaki ağaçlar misali kapkara sütunların arasında ateşin oynaşan alevlerinin ışığında oturmaya devam ettiler. Nedeni büyü müdür bilinmez ama Bilbo kirişlerde kıpırdanan dallarda rüzgara benzer bir ses ile baykuşların ötüşünü duyduğunu sandı. Çok geçmeden başı uykuyla öne düşmeye ve sesler uzaktan gelmeye başladı. Ta ki irkilerek uyanana dek. Büyük kapı gıcırdamış ve çarpılmıştı. Bjorn gitmişti. Cüceler ateşin önünde yerde bağdaş kurmuş oturuyorlardı ve çok geçmeden şarkı söylemeye başladılar. Şarkının sözleri şuna benziyordu ama daha birçok kıtası vardı ve şarkıları uzun süre devam etti. Rüzgar solmuş çayırda esiyor ama ormanda kımıldamıyordu yaprak. Oradan gölgeler eksilmiyordu ne gece ne gündüz ve süzülüyordu karanlık yaratıklar aşağılarda. Dağlardan esti soğuk bir rüzgar ve kükreyip kabardı gelgit gibi. Dallar gıcırdadı, orman inledi ve düştü yapraklar toprağa. Rüzgar esmeye devam etti batıdan doğuya. Ormandaki kıpırdanma durdu ama bozkır boyunca salıverildi. Tiz, keskin, ıslıklı sesleri. Çimenler fısıldadı, eğilmişti püskülleri. Sazlar çatırdıyordu, sürdürdü o gidişini. Uçuşan bulutların yırtılıp parçalandığı serin göklerin altında ürperen havuzlarda. Geçti ıssız ve çıplak dağdan. ve esti ejderhanın ininin üzerinden. Orada kara, kapkaranlık kayalar dururdu çırılçıplak ve uçuşan duman vardı havada. Ayrıldı dünyadan ve başladı uçmaya. Gecenin engin denizlerinin üzerinden. Ay yelken açtı Bora'nın sırtında ve körüklenen yıldızlar doldu sıçrayan ışıklarla. Bilbo'nun başı tekrar önüne düşmeye başladı. Gandalf aniden ayağa kalktı. ''Bizim için uyku zamanı geldi.'' dedi. ''Ama sanırım Bjorn için değil. Bu salonda rahatça ve güvenle dinlenebiliriz ama size uyarayım. Bjorn'un gitmeden önce bize söylediklerini unutmayın. Güneş doğana kadar dışarıya çıkmamanız gerekir. Aksi halde başınıza geleceklerden siz sorumlusunuz.'' Bilbo salonun yan tarafında sütunlarla dış duvar arasındaki bir tür yüksek platforma yatakların serilmiş olduğunu gördü. Onun için samandan küçük bir yatak ile yün battaniyeler serilmişti. Mevsim yaz olmasına rağmen battaniyelere memnuniyetle sarındı. Ateş sönmeye yüz tuttu ve Bilbo uykuya daldı. Yine de gecenin ortasında uyandı. Ateşten geriye kala kala birkaç köz kalmıştı ve soluk alışlarına bakılırsa cüceler ve Gandalf uykudaydı. Çatıdaki duman deliğinden görünen aydan zemine bir parça beyaz ışık düşmekteydi. Dışarıdan bir hırıltı ve büyük bir hayvanın kapıyı tırmalamasını andıran bir gürültü geliyordu. Bilbo sesin ne olduğunu ve efsunlu suretindeki Bjorn olup olmayacağını ve içeri bir ayı şeklinde girip onları öldürüp öldürmeyeceğini merak etti. Battaniyelerin altına dalıp başını sakladı ve neden sonra korkularına rağmen uykuya daldı. Uyandığında sabah olmuştu. Cücelerden biri uyuduğu gölgelerde üzerine basmış ve yuvarlanarak bir gümbürtüyle platformdan aşağı düşmüştü. Bu Bofur'du ve Bilbo gözlerini açtığında hala bu konuda homurdanmaktaydı. ''Kalksana tembel teneke'' dedi. ''Yoksa sana kahvaltı kalmayacak.'' Bilbo ayağa fırladı. ''Kahvaltı!'' diye haykırdı. ''Kahvaltı nerede?'' ''Çoğu midemizde'' diye cevap verdi salonda dolanan diğer cüceler. ''Ama geri kalanı Taraça'da. Güneş doğalı beri Bjorn'u arıyoruz ama dışarı çıktığımızda kahvaltı masasını kurulu halde bulmamıza rağmen hiçbir yerde ondan iz yok.'' ''Gandalf nerede?'' diye sordu Bilbo, hemen yiyecek bir şey bulmak üzere harekete geçerek. ''Dışarıda bir yerlerde'' dediler ona. Ama Bilbo akşama kadar büyücüyü göremedi. Gün batımından hemen önce Hobbit ile cüceler bütün gün olduğu gibi Bjorn'un muhteşem hayvanlarını servis ettiği yemeği yemekteyken salona girdi. Önceki geceden beri Bjorn'u ne görmüş ne de duymuşlardı ve kafaları karışıyordu. ''Ev sahibimiz nerede? Ya sen bütün gün neredeydin?'' diye haykırdılar birazdan. ''Tek seferde bir soru sorun. Yemek bitene kadar da hiç sormayın. Kahvaltıdan beri ağzıma lokma koymadım.'' Nihayet Gandalf tabağını ve maşrapasını itti, iki somun ekmek yemiş, bolca tereyağı, bal ve koyu kaymak ile birlikte en az bir litre bal likörü içmişti ve piposunu çıkardı. ''Önce ikinci soruya cevap vereceğim.'' dedi. ''Ama vay canına, burası duman halkaları için muhteşem bir yer. Gerçekten de uzun bir süre duman halkalarını salonun sütunlarının etrafından dolaştırmak, onları türlü şekillere ve renklere sokmak ve nihayet birbiri ardından tavandaki delikten çıkarmakla o kadar meşguldü ki ağzından başka hiçbir şey alamadılar. Peş peşe havaya fırlayan yeşil, mavi, kırmızı, gümüş, gri, sarı, beyaz, irili ufaklı, ufakları büyüklerinin içinden geçip onlarla birleşerek 8 olan ve kuş sürüsü gibi uzaklara uçan bu duman halkalarını dışarıdan bakan birine pek tuhaf görüneceği muhakkak. ''Ayı izlerini sürüyordum.'' dedi sonunda. ''Buranın dışında ayılar resmen toplantı yapmış olmalı.'' Çok geçmeden bütün izlerin Bjorn'a ait olamayacağını anladım. Sayıları çok fazlaydı. Üstelik farklı boylardaydılar. Karanlıktan neredeyse şafağa kadar dans edip duran ufak ayılar, iri ayılar, sıradan ayılar ve kocaman dev ayılar olduğunu tahmin ediyorum. Batıda nehrin diğer yanındaki dağlar hariç neredeyse her yönden geldiler. Bu yöne doğru giden sadece bir dizi ayak izi vardı. Buraya gelen değil, sadece buradan uzaklaşan izler. Bunları vagon kayaya kadar izledim. Burada nehrin içinde kayboldular ama su kayanın ardında benim aşamayacağım kadar derin ve sertti. Hatırlayacağınız gibi geçidi kullanarak bu kıyıdan vagon kayaya ulaşmak gayet kolaydır ama diğer taraf girdaplı bir kanaldan yükselen bir uçurumdur. Nehrin içinde yürüyüp yüzebileceğim kadar geniş ve sığ olduğu bir yer bulmak için kilometrelerce yürümem gerekti. İzleri tekrar bulmak için de geriye doğru kilometrelerce yürüdüm. artık vakit geç olduğundan onları fazla uzağa kadar izleyemedim. Dosdoğru dumanlı dağların doğu yamacındaki önceki gece varglarla küçük ve hoş partimizi yaptığımız çam ormanlarına doğru gittiler. Artık sanırım birinci sorunuzu da cevaplamış oldum diye bitirdi Gandalf ve uzun süre konuşmadan oturdu. Bilbo büyücünün ne demek istediğini anladığını sanıyordu. Bütün varglarla goblinleri buraya getirirse ne yaparız diye haykırdı. Hepimiz yakalanıp katlediliriz. Onların dostu olmadığını söyledin sanıyordum. Söyledim ve aptallık etme. Yatsan iyi olacak. Aklına uyku bürümüş. Hobbit kendini epey ezik hissediyordu. Ve görünürde yapacak başka bir şey olmadığından gerçekten de yattı ve cüceler şarkı söylemeye devam ederken küçük kafasını hala Bjorn'la meşgul ederek uykuya daldı. Ve düşünde ay ışığıyla aydınlanmış avluda döne döne yavaş ve ağır danslar eden yüzlerce siyah ayı gördü. Ardından herkes uyurken uyandı ve önceden duyduğu tırmalama, itişme, koklama ve hırlama seslerini yine duydu. Ertesi sabah hepsi bizzat Bjorn tarafından uyandırıldılar. ''Demek hala hepiniz buradasınız.'' dedi. Hobbit'i yerden kaldırıp güldü. ''Gördüğüm kadarıyla henüz varklar, goblinler veya hain ayılar tarafından mideye indirilmemişsiniz.'' dedi. Ve Bay Baggins'i yeleğinden son derece saygısızca dürttü. ''Küçük tavşancık ekmekle bal yemekten yine semiriyor.'' diye kıkırdadı. ''Gelin de biraz daha yiyin.'' Böylece onunla beraber hep birlikte kahvaltıya oturdular. Bjorn öncekinin aksine çok neşeliydi. Aslına bakılırsa keyfi iyice yerindeydi ve komik öyküleriyle hepsini güldürdü. Nerede olduğu ve onlara neden bu kadar iyi davrandığı konusunda da fazla merakta kalmadılar. Çünkü onlara anlattı. Nehrin ötesine geçip doğrudan dağlara yönelmişti. Buradan en azından ayı suretindeyken çok hızlı yolculuk edebildiğini çıkarabilirsiniz. Kurtların kavrulmuş açıklığını görünce öykülerinin o bölümünün doğru olduğunu anlamış ama öğrendikleri bununla kalmamıştı. Ormanda dolaşan bir varg ile bir goblin yakalamıştı. Bunlardan haber almıştı. Goblin devriyeleri hala varglarla birlikte cüceleri aramaktaydı. Ve hem ulu goblinin ölümü hem de kurt şefinin burnunun yanması ve tebaasından önde gelen pek çok kurdun büyücünün aleviyle ölmesi yüzünden vahşi bir öfke içindeydiler. Konuşmaya zorlandıklarında bunları anlatmışlardı ama Bjorn ortada bundan daha fazla hainliğin döndüğünü ve goblin ordusunun tamamının cüceleri bulmak veya orada yaşayan ve cüceleri barındırdığını düşündükleri insan ve yaratıklardan öç almak amacıyla kurt yandaşlarıyla birlikte yakında dağların gölgesindeki topraklara büyük bir baskın yapabileceğini düşünüyordu. ''Sizin hikaye iyiydi'' dedi Bjorn. ''Ama artık doğru olduğundan emin olduğum için hikayenizden eskisinden de çok hoşlanıyorum.'' Sözünüze güvenmediğim için beni affetmeniz gerek. Siz de kuyu ormanın kıyısında yaşasanız, siz de kardeşiniz kadar ya da daha yakından tanımadığınız kimsenin sözüne güvenmezdiniz. Hali hazırda sadece güvende olduğunuzdan emin olmak ve size elimden gelen yardımı sunmak için becerebildiğimce çabuk eve döndüm. Bundan sonra cüceler hakkında daha iyi şeyler düşüneceğim. Ulu goblini öldürmüşler diye kıkırdadı kendi kendine vahşice. ''Goblin ile vargı ne yaptın?'' diye sordu Bilbo aniden. ''Gelin de bakın'' dedi Bjorn ve onun peşinden evin çevresini dolaştılar. Kapının dışına bir goblin kafası takılmış, az ötedeki bir ağaca ise bir varg postu çivilenmişti. Bjorn yaman bir düşmandı ama artık dostlarıydı ve Gandalf ondan sunabildiği kadar yardım almak amacıyla ona öykülerinin tamamını ve yolculuklarının nedenini anlatmayı uygun gördü. Bjorn'un onlar için yapmayı vaat ettiği şeyler şunlardı. Ormana yapacakları yolculuk için hepsine birer midilli, Gandalf'a ise bir at temin edecek, dikkatli kullanıldığında onları haftalarca yetecek miktarda ve taşıması olabildiğince kolay biçimde paketlenmiş yiyecek, fındık, fıstık, un, kapalı kavanozlarda kuru meyveler, kızıl toprak çömleklerde bal ile uzun süre taze kalan ve birazı bile uzun süre yürümelerini sağlayacak çifti fırınlanmış kekler verecekti. Bu keklerin yapımı sırlarından biriydi ama yiyeceklerin çoğunda olduğu gibi onların da içinde bal vardı ve adamı susatmalarına rağmen lezzetliydiler. Bjorn ormanın bu yanındayken yol boyunca çaylar ve pınarlar olduğundan yanlarında su taşımalarına gerek olmadığını söyledi. Ama kuyu ormandan geçerken izleyeceğiniz yol karanlık, tehlikeli ve güçtür dedi. Orada su da yiyecek de kolay bulunmaz. Fındığın zamanı gelmedi. Gerçi siz diğer tarafa geçene kadar gelip geçmiş olabilir. ve orada fındıktan başka yenilmeye uygun hiçbir şeyin yetişmediği söylenebilir. Oradaki yabani şeyler karanlık, acayip ve vahşidir. Size su taşımanız için tulumlar sağlayacak ve yay ile ok vereceğim. Ama kuyut ormanda bulduğunuz herhangi bir şeyin yenilmeye veya içilmeye uygun olacağından pek şüpheliyim. Orada bildiğim yegane pınar karanlıktır, güçlüdür ve yolu keser. Bu nehrin ne suyunu içmeli ne de içinde yıkanmalısınız. Çünkü efsunlu olduğunu ve büyük bir uyuşukluk ve unutkanlık verdiğini duymuştum. Ve o yerin loş gölgelerinde yoldan ayrılmadığınız sürece yenilmeye uygun olan ya da olmayan herhangi bir şeyi vuracağınızı sanmam. Yoldan ise hiçbir nedenle ayrılmamanız gerek. Size verip verebileceğim nasihat budur. Orman sınırının ötesi için size fazla yardımcı olamam. Şansınıza, cesaretinize ve yanınıza verdiğim yiyeceklere güvenmeniz gerek. Ormanın girişine geldiğinizde atımla midillerimi geri göndermenizi istemek zorundayım. Ama hepinize hayırlı yolculuklar dilerim. Ve bir daha bu yoldan geçecek olursanız kapım size açıktır. Elbette ona pek çok kez eğilip selam vererek, kukuletalarını sallayarak ve hizmetindeyim, ey geniş ahşap salonların efendisi diye teşekkür ettiler. Ama ettiği ciddi sözler cesaretlerini kırmıştı ve hepsi de serüvenin düşündüklerinden çok daha zor olduğunu ve yoldaki tüm tehlikeleri aşmayı başarsalar bile yolun sonunda onları ejderhanın bekliyor olacağını düşünmeye başladılar. O sabahın tamamını hazırlıklarla uğraşarak geçirdiler. Öğlenin hemen ardından son kez Bjorn'le yemek yediler ve ardından ödünç bineklerini atlayıp ona pek çok veda sözü söyledikten sonra kapısından hızla geçtiler. Çitle çevrili arazisinin doğusundaki yüksek çalıları geride bırakır bırakmaz yönlerini önce kuzeye, ardından kuzeybatıya çevirdiler. Onun tavsiyeleri doğrultusunda artık arazisinin güneyinde kalan ana orman yoluna ulaşmaya çalışmıyorlardı. Bu geçidi izleseler, tuttukları yol onları dağlardan inen akarsu boyunca yürütüp Vagonkaya'nın kilometrelerce güneyinde büyük nehirle birleştiği noktaya kadar getirecekti. Bu noktada Midillileri yanlarında olsa geçebilecekleri derin bir sığlık, onun ardında da ormanın eteklerine ve eski orman yolunun girişine çıkan bir patika vardı. Ama Bjorn onları uyararak o yolun şimdilerde goblinler tarafından sıkça kullanıldığını ve duyduğuna göre orman yolunun doğu uçta bitkilerle kaplanıp kullanılmaz olduğunu ve içlerinden geçen patikaların uzun zaman önce yittiği anlaşılmaz bataklıklara çıktığını söylemişti. Doğu açıklığı da hep yalnızlığın hayli güneyinde olmuştu ve diğer tarafa çıktıklarında onları kuzeye doğru uzun ve güç bir yürüyüş yapmak zorunda bırakacaktı. Vagonkaya'nın kuzeyinde Kuyut Orman'ın kıyısı Ulu Nehir'in sınırlarına yaklaşırdı ve burada dağlar da yakınlaşırdı. Bjorn bu yoldan gitmelerini tavsiye etti. Çünkü Vagonkaya'nın birkaç günlük yolculuk mesafesi kadar kuzeyinde Kuyut Orman'ın içinden geçip neredeyse dosdoğru yalnız dağa çıkan ve pek bilinmeyen bir yolun girişi vardı. Goblinler demişti Bjorn. Ulu Nehir'i Vagonkaya'nın 150 kilometre kuzeyinden bile aşmaya cesaret edemezler. Evim geceleri iyi korunur ama hızlı yolculuk yapmam gerekir. Zira baskınlarını bu yakınlarda yaparlarsa sizin önünüzü kesmek için nehri güneyden geçer ve ormanın kıyısını köşe bucak ararlar. Varglar da Midillilerden daha hızlı koşar. Yine de tekrar müstahkem bölgelerine yaklaşır gibi görünseniz de kuzeye doğru gitmeniz daha emniyetli olur. Çünkü bekledikleri en son şey budur ve sizi yakalamak için varkların sırtında daha uzun bir mesafe kat etmeleri gerekir. Şimdi yola düşün ve elinizden geldiği kadar hızlı gidin. Hali hazırda binekleriniz sessizlik içinde, zeminin çimenli ve düzgün olduğu yerlerde dört nala sürmelerinin nedeni de buydu. Dağlar sol yanlarında kapkaraydı. Ve uzaklarda nehir boyunca yetişen ağaçlar giderek yakınlaşıyordu. Yola düştüklerinde güneş batıya yeni dönmüştü ve akşama kadar etraflarındaki toprakları altın rengine boyamayı sürdürdü. Arkadan kovalayan goblinleri düşünmek kolay değildi ve Bjorn'la aralarına pek çok kilometre koyduklarında konuşmaya, tekrar şarkı söylemeye ve önlerinde uzanan karanlık orman yolunu unutmaya başladılar. Ama akşam olup da karanlık çöktüğünde ve dağların dorukları gün batımının önünde öfkeyle yükseldiğinde kamp kurup nöbetçi diktiler ve düşlerinde ava çıkmış kurtların ulumalarıyla goblinlerin haykırışlarını duyarak huzursuz uyudular. Yine de ertesi sabah hava güneşli ve açıktı. Zemin güzü hatırlatan ak bir sisle kaplıydı ve hava soğuktu ama çok geçmeden doğudan kızıl bir güneş doğdu. Sis yok oldu ve gölgeler hala uzunken tekrar yola düştüler. 2 gün daha böyle yola devam ettiler ve bütün bu süre zarfında çimenler, çiçekler, kuşlar, seyrek ağaçlar, ara sıra da ortalıkta gezinen veya öğle güneşinde oturup dinlenen küçük kırmızı geyik sürülerinden başka bir şey görmediler. Zaman zaman Bilbo uzun çimenlerin arasından fırlayan karaca boynuzları görüyordu ve başlarda bunları ölü ağaç dalları sanmıştı. 3. akşam Bjorn orman kapısına 4. günün erken saatlerinde varmaları gerektiğini söylediğinden yola devam etmeye o kadar hevesliydiler ki gün kavuşup ay ile aydınlanmış geceye dönüştükten sonra bile bineklerini sürmeyi sürdürdüler. Hava kararırken Bilbo sağında veya solunda aynı yönde ilerleyen dev bir ayının gölgeli silüetini gördüğünü sandı. Ama cesaretini toplayıp bunu Gandalf'a açtığında büyücü "Şşt, görmemiş gibi davran" demekle yetindi. Ertesi gün gecelerinin kısalığına rağmen şafaktan önce yola düştüler. Hava aydınlanır aydınlanmaz ormanın adeta onlarla buluşmak üzere yaklaştığını veya önlerinde kara ve abuz bir duvar misali beklediğini gördüler. Arazi yukarı doğru meyletmeye başladı ve Hobbit'e sessizlik üstlerine çökmekteymiş gibi geldi. Kuşların şarkısı azalmaya başladı. Geyikler tükenmişti. Ortada tavşan bile görünmüyordu. İkindi olduğunda kuyut ormanının eteklerine ulaşmış, en dıştaki ağaçlarının aşağı sarkmış dev dallarının hemen hemen altında dinlenmekteydiler. Ağaçların dev gövdeleri boğum boğum, dalları kıvrık, yaprakları koyu ve uzundu. Üstlerinde yetişen sarmaşıklar toprağın üzerinde yürümüştü. Kuyut orman, işte burası, dedi Gandalf. Kuzey dünyasının ormanlarının en büyüğü. Umarım görüntüsünden hoşlanmışsınızdır. Şimdi ödünç aldığınız bu kusursuz midillileri geri göndermeniz gerekiyor. Cüceler bunun karşısında homurdanmak eğilimindeydi ama büyücü onlara ahmak olduklarını söyledi. Bjorn sizin sandığınız kadar uzakta değil. Hem verdiğiniz sözleri tutmanız iyi olur, zira onun düşmanlığı kötüdür. Her gece akşam olduktan sonra yanımızda ilerleyen veya ay ışığında oturup kamplarımızı uzaktan izleyen kocaman bir ayı görmediyseniz, Bay Baggins'in gözleri sizinkilerden daha keskin demektir. Sırf sizi korumak ve size rehberlik etmek için değil, midillilere göz kulak olmak için de. Bjorn dostunuz olabilir ama hayvanlarını çocukları gibi sever. Cücelerin onların sırtında bu kadar uzağa, bu kadar hızlı bir yolculuk yapmasına izin vererek size ne kadar büyük bir nezaket gösterdiğini tahmin edemezsiniz. Onları ormana götürmeye kalkışsanız başınıza gelecekleri de. Ya at, dedi Thorin. Onu geri göndermekten bahsetmedin. Bahsetmedim çünkü onu geri göndermeyeceğim. Peki senin verdiğin söze ne olacak? Bununla ilgileneceğim. Atı geri göndermiyorum. Ona bineceğim. O zaman Gandalf'ın onları kuyut ormanın tam kıyısında bırakacağını anladılar ve içlerini çaresizlik kapladı. Ama ne dedilerse de Gandalf'ın fikrini değiştiremediler. Vagon kayaya indiğimizde bütün bunları konuşmuştuk, dedi. Tartışmanın faydası yok. Daha önce de söylediğim gibi, güneyde önemli işlerim var ve sizlerle uğraşmak yüzünden zaten geciktim. Her şey bitmeden önce tekrar karşılaşabiliriz. Öte yandan elbette karşılaşmayabiliriz de. Bu sizin talihinize, cesaretinize ve aklı seliminize bağlıdır. Üstelik Bay Baggins'i de sizinle gönderiyorum. Onda tahmin ettiğinizden fazlası olduğunu daha önce söylemiştim ve çok geçmeden bunu siz de göreceksiniz. Bu yüzden neşelen Bilbo ve o kadar kasvetli durma. Neşelenin, Thorin ile kafilesi. Ne de olsa bu sizin serüveniniz. Yolun sonundaki hazineyi düşünün ve ormanla ejderhayı unutun. En azından yarın sabaha kadar. Ertesi sabah olduğunda yine aynı şeyleri söyledi. Artık su tulumlarını orman kapısının yakınlarında buldukları berrak bir pınarda doldurmak ve midillilerin yüklerini indirmekten başka çareleri kalmamıştı. Yükleri ellerinden geldiğince adaletli bir şekilde dağıtmaya çalıştılarsa da Bilbo kendisininkinin fena halde ağır olduğu kanısındaydı ve sırtında bununla kilometrelerce ayak sürmek fikrinden hiç hoşlanmamıştı. ''Sen tasalanma,'' dedi Thorin. ''Zaten yakında fazlasıyla hafifleyecekler. Çok geçmeden yiyecek kıtlaşmaya başladığında keşke yüklerimiz daha ağır olsaydı diyeceğimizi tahmin ediyorum.'' Ardından nihayet midillileriyle vedalaşıp başlarını menzile doğru çevirdiler. Sırtlarını kuyu ormanın gölgesine vermekten pek hoşnut görünerek neşeyle yürüdüler. Onlar yolda yürürken Bilbo ayıyı andıran bir şeyin ağaçların gölgesinden ayrılıp arkalarından hızla koşturduğunu gördüğüne yemin edebilirdi. Artık Gandalf da onlara veda etti. Bilbo yerde otururken kendisini çok mutsuz hissediyor ve uzun atının sırtındaki büyücünün yanında olmayı diliyordu. Ardından ormanın az içine girmişti ve orası sabahleyinde gece olduğu kadar karanlık ve gizli görünmüştü. Bir çeşit izleme ve bekleme hissi demişti kendi kendine. Hoşça kal dedi Gandalf Thorin'e. Hepiniz hoşça kalın, hoşça kalın. Artık dosdoğru ormanın içinden geçeceksiniz. Yoldan ayrılmayın. Eğer ayrılırsanız bine karşı bir olasılıkla yolu tekrar bulamaz ve kuyut ormandan bir daha asla çıkamazsınız. O halde de sanırım ben de bir başkası da sizi bir daha asla göremez. Gerçekten ormanın içinden geçmemiz şart mı diye sordu Hobbit. Evet şart dedi büyücü. Diğer tarafa çıkmak istiyorsanız ya içeriden geçmeli ya da amacınızdan vazgeçmelisiniz. Ben de senin şimdi geri çekilmene izin vermiyorum Bay Baggins. Düşündüğün için senden utanıyorum. Benim yerime bütün bu cücelere bakman gerek diye güldü. Hayır hayır dedi Bilbo, onu kastetmedim. Etrafından dolaşmanın yolu var mı demek istemiştim. Var. Yolunuzdan ayrılıp 150 kilometre kadar kuzeye, onun iki katı kadar da güneye gitmeye razıysanız. Ama o zaman bile güvenli bir yol bulamazsınız. Dünyanın bu bölümünde hiç güvenli yol yoktur. Artık yabanın sınırının ardında olduğunuzu ve nereye giderseniz gidin her türlü eğlenceyle karşılaşacağınızı unutmayın. Kuzeyde kuyut ormanının etrafını dolaşamadan gri dağların yamaçlarına varırsınız. Onlar da goblinler, hobgoblinler ve daha da beterleriyle tıka basa doludur. Güneyinden dolaşamadan ölüm büyücüsünün topraklarına varırsınız. Ve Bilbo, senin bile o kara büyücü hakkında hikayeler anlatmama ihtiyacın yoktur. Kara Kulesi'nin gölgesindeki yerlerin yakınından geçmenizi tavsiye etmem. Orman yolundan ayrılmayın. Moralinizi yüksek tutun. En iyisini ümit edin ve çok miktarda şansın yardımıyla bir gün ormandan çıkıp aşağınızda uzanan uzun batakları, onun ardında da doğuda yükselen sevgili ihtiyar Smaug'un yaşadığı, gerçi sizi beklemediğini ümit ederim, yalnızlığı görebilirsiniz. İçimizi pek rahatlattın, o kesin diye homurdandı Thorin. Hoşça kal, bizimle gelmeyeceksen daha fazla konuşmadan yola düşsen iyi olur. Gandalf, o halde hoşça kalın. Ve sahiden hoşça kalın dedi. Atını çevirdi ve batıya sürdü. Ama son sözü söylemekten kendisini alıkoyamadı. Kulak eriminden çıkmadan hemen önce ellerini ağzına götürüp onlara seslendi. Uzaktan gelen sesini belli belirsiz duydular. Hoşça kalın, uslu durun, kendinize iyi bakın ve yoldan ayrılmayın. Bunu söyledikten sonra dört nala uzaklaştı ve çok geçmeden gözden kayboldu. Hoşça kal ve git başımızdan diye homurdandılar. Gerçekte onu kaybettikleri için içleri çaresizlikle dolduğundan öfkeleri daha da artan cüceler. Artık yolculukların en tehlikeli bölümü başlıyordu. Birer birer paylarına düşen ağır yüklerini ve su tulumlarını sırtlanıp ormanın dışındaki araziye düşen ışığa arkalarını dönerek ormanın içine daldılar.